bir memleketin günahlardan dolayı batacağını anlamak isteyenleri anlayabilir. Bir memleketin günahlardan dolayı ileride çok kötü günlerin o memleketi beklediğini görmek isteyenler görebilirler. Müslümanların yeniden kendi medeniyetlerini özler hale gelmeleri, Batı medeniyetinden tiksinen Müslümanların çoğalması, Batı medeniyetini reddeden ve onları hak bir medeniyet olarak görmeyen, gayri meşru bir medeniyet olarak gören, şirk medeniyeti olarak gören ve insanlara huzur vermemiş bir medeniyet olarak gören Müslümanların ve hatta insanların çoğalmış olması bize yarınlarda Allah'ın vereceği İslam medeniyetinin ilk habercileridir. Bugün Kur'an okuyan, kitap okuyan, sorular soran, anlamak isteyen, anladığını anlatmaya çalışan o nesli gördüğümüz zaman biz de onun kokularını alabilmeliyiz. O neslin kokusunu duyabilmeliyiz. İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğinin kokusunu alıyorsa babası, biz de o neslin kokusunu alabilmeliyiz. Nice insanlar güç ve kuvvet peşindedirler, neden? Mal mülk peşindedirler, neden? Makam peşindedirler. Bütün bunların sebebi yeryüzüne benim dediğim olsun diye bunu isterler. Halbuki peygamberler o makama geldikleri zaman bile kendi dediklerini gerçekleştirmezler. Allah'ın dediğini gerçekleştirirler. Madem ki yeryüzü Allah'ındır, Allah'ın dediği olacak derler. Nasıl yaşadığınız önemli ise ondan da önemlisi nasıl öldüğünüzdür. İşte onun için Hazreti Yusuf Aleyhisselam beni Müslüman olarak öldür ya Rabbi diyordu.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdihi ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve eşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resuluhu. Allahümme lekel hamdu bil iman ve lekel hamdu bil islam ve lekel hamdu bil Kur'an. ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رديت والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Allah Azze ve Celle Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine artık kendisini tanıtmasını emrettiği zaman Allah'ın izni ile, Allah'ın talimatı ile kendisini kardeşlerine tanıtmıştı. O güne kadar onlara kendisini tanıtmamış olan Hazreti Yusuf, neden böyle davranmıştı, neden sonunda kendisini tanıttı? kardeşlerinin işlemiş oldukları cürümlerden dolayı kefaretlerini bu dünyadayken de kısmen ödemeleri gerekiyordu. Allah Azze ve Celle bir insanı bağışlasa dahi, Allah'ın bağışlaması demek ona hiç kefaret ödetmeyecek demek değildir. Allah Azze ve Celle işlemiş olduğumuz günahlardan dolayı bize kefaretini ödetir, ondan sonra bağışlamaya da bilir. Bağışlamak zorunda değildir. Fakat ekseriyetle kulun anlayabilmesi için, bir daha öyle bir hata işlememesi için ve diğer insanlara da ibret alem olması için Allah kefaret ödetir, ondan sonra kulunu bağışlar. Onun için Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle o güne kadar kendisini tanıtma görevi vermemiş idi. O yüzden Hazreti Yusuf kendisini saklıyordu. Kardeşlerinin burnunun iyice sürtülmesi lazımdı. Her ne kadar onların burnu sürtülürken Hazreti Yakup da çok üzülüyordu. Gözleri kör olacak kadar da üzülmüştü ama demek ki öyle gerekiyordu. Demek ki büyük vazifelerin yerine getirilebilmesi için bazı sıkıntılara katlanmak lazım. Demek Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a verilecek olan o makamın gerçekleşebilmesi ve onun sayesinde de bütün Mısır bölgesinde İslam'ın hakimiyetinin gerçekleşebilmesi, yüz binlerce insanın Müslüman olabilmesi için demek ki böyle bir sıkıntıyı Hazreti Yakup'un çekmesi lazımdı. Kardeşleri iyice perişan hale gelmişler ve sonunda az bir parayla, para sayılmayacak bir takım değersiz şeylerle gelmişlerdi. Ve üçüncü kez geliyorlardı Mısır'a. Hazreti Yusuf Aleyhisselam onların değersiz paralarla geldiğini gördüğü zaman kalbi yumuşamaya başlamıştı zaten. Onlar demişlerdi ki, ey aziz, ey hükümdar, tabi Yusuf'u tanımıyorlardı, öyle konuşuyorlardı Yusuf'la. Ey aziz dediler, az bir şeyle geldik. Bu defa geçenki seferde geldiğimiz gibi, geçen iki seferde biraz parayla gelmiştik hiç olmazsa ama bu defa parayla da gelemedik. Değersiz bir takım şeylerle geldik ama sen yine de bize tam ölçek ver. Allah iyilik yapanları mükafatını zayi etmez dediler. Hazreti Yusuf Aleyhisselam onların bu konuşmalarını anlamıştı ki çok perişan durumdaydılar. Onlar perişan ise tabii ki babası Yakup da perişan durumda demekti. Onlar bize zorluk dokundu dediler. Çok kötü günler geçiriyoruz. Hem kardeşimiz Bünyamin burada alıkonuldu, hem o gelmediği için, o bırakılmadığı için büyük abimiz de burada kendisi kendisini alıkoydu, kendi kendini adeta hapsetti. Ve biz de kıtlık zamanındayız, çok kötü durumdayız, her yönden musibetleri üst üste geldi dediler. İşte o zaman Hazreti Yusuf Aleyhisselam onlara, Yusuf'a ne yaptığınızı hatırladınız mı dedi. Onlar hayretler içinde kalmışlardı. Yoksa sen Yusuf musun dediler. Bir baktılar, onu benzetmeye çalıştılar. Evet oydu, e inneke dediler, sen misin yoksa? Sonra le ente Yusuf dediler, evet sen Yusuf'un ta kendisisin. Anladılar. O anı gözlerinizin önünde canlandırın. Aradan 20 seneye yakın zaman geçmiş ve bazı rivayetlerde daha fazla. Bu kadar zaman geçtikten sonra kuyuya attıkları kardeşlerinin karşılarında bir kral gibi görüyorlar. Bir hükümdar mevkiinde görüyorlar ve işte o kendilerine o anı hatırlatıyor. Hatırladınız mı Yusuf'a yaptığınızı? Şimdi artık pişmanlık mı duysunlar, özür mü dilesinler, ne yapacaklarını şaşırdılar. Dediler ki ey Yusuf, vallahi Allah seni bize üstün kıldı. Biz nice planlar yaptık senden kurtulmak için ama Allah'ın dediği gerçekleşti ve biz seni kıskanıyorduk, senin makamını anlamak istemiyorduk. Seni kuyuya atmak suretiyle babamızın gözünde güya biz değerli olacaktık. Babamız senden uzaklaşınca artık bütün sevgisi bize kalacaktı. bizi daha çok sevecekti ve kendinden sonra aşiretin reisi de biz olacaktık. Biz nice şeyler hesap etmiştik ama Allah'ın dediği oldu ve Allah Azze ve Celle seni bize üstün kıldı dediler. Hazreti Yusuf Aleyhisselam onların bu açık itiraflarını duyduğu zaman La tesribe aleykumul yevm demişti. Bugün size kınama yok. Bugün size kınama yok, yaptıklarınızdan dolayı sizi hapsettirecek de değilim. Sizi kınayacak da değilim. Allah Azze ve Celle sizin günahlarınızı bağışlayacaktır dedi. O Rahmandır, Rahim'dir, Erhamur Rahim'in olan O'dur. O mutlaka sizin günahlarınızı da bağışlayacaktır dedi. Onlar için de tövbe istiğfar etti. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın bu davranışı onun ne kadar büyük bir insan olduğunu göstermektedir. Kendisine o kadar yıllar zulmetmiş olan, zulümlere uğramasına sebep olmuş olan, onu kuyuya atmış olan, sonra onu satmış olan ya da satılmasına sebep olmuş olan bir köle gibi muamele görmesine sebep olan kardeşleri şimdi karşısında el pençe divan duruyorlar. Ona muhtaç durumdadırlar. Ondan istese onlardan intikamını alabilecek bir makamdayken hayır diyor, size bugün kınama yok. Tıpkı Peygamberimizin Kureyşlilere dediği gibi, Kureyş'i yani Mekke'yi fethettiği zaman Efendimiz onlara sormuştu, benden ne bekliyorsunuz? Onlar dediler ki sen kerim bir kardeşimizin oğlusun. Sen kerim bir kardeşimizsin. Senin deden de kerimdi, baban da kerimdi, sen de kerimsin. Senden biz sadece güzellik bekliyoruz, affını istiyoruz dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Yusuf'un kardeşlerine dediğini demekten başka bir şey demem demişti. La tesribe aleykumul yevm. Bugün size kınama yok, hepiniz serbestsiniz dedi. Peygamberlerin ahlakı, hepsi aynı mektebin talebeleri. Hepsini Allah Azze ve Celle terbiye etmiş. Onlar büyüklerin büyüklüğü aslında güç ellerine geçtiği zaman ortaya çıkar. Zayıf iken herkes güzel davranabilir, bağışlayıcı olabilir. Ama güçlendiği zaman insanlar her biri bir ilah gibi kendini görmeye başlarlar. Ancak Allah Azze ve Celle'nin rahmet ettiği, tevazuyu kalbine yerleştirdiği, kulluğunu unutmayan az bir kısım hariç, onlar hangi makama gelirlerse gelsinler, hiçbir zaman kulluklarını unutmazlar. Allah Resulü sallallahu teala aleyhi ve sellem Mekke'deyken ashabını o şekilde eğitmiş idi. Medine'de eğitimine devam etmişti. Sonra kendinden sonra onlar birer birer halife olmaya başladılar. Kimisi Ebu Bekirler, Ömerler gibi halife oldu. Kimisi kumandan oldular, kimisi memleketlere vali oldular. Hiçbir zaman da ilahlık taslamadılar, hiçbir zaman insanlara benim dediğim olacak demediler. Hiçbir zaman insanların başına bir diktatör kesilmediler, bir musaytır olmadılar. Daima takva bir hayat yaşadılar. Vali olsalar da, kumandan olsalar da onlar hasır üzerinde yatmayı tercih ettiler. Çünkü onlar peygamberin talebesiydiler ve bir mümin, gerçekten imanın tadını ermiş olan bir mümin, zenginlere benzediği zaman değil, peygamberine benzediği zaman mutlu olabilir. Peygamberine benzedikçe daha çok mutluluğu artar. Zenginlerin hayatına özenmez. Onların villalarına, onların Mercedeslerine özenmez. O ancak peygamberine özenti duyar. Ona ne kadar çok benzerse o kadar mutludur. Ondan ne kadar uzaklaşırsa o kadar mutsuzdur. İsterse krallara benzemiş olsun, o debdebenin içerisinde bile kalsa hakiki mümin daima sıkıntı duyar. Hazreti Yusuf Aleyhisselam onlara bu şekilde onları bağışladıktan sonra onlara dedi ki götürün dedi şu gömleğimi, götürün babamın yüzüne sürün, tekrar gözü açılacaktır dedi. Hazreti Yusuf Aleyhisselam bunu nereden biliyordu? Bunu bilmesi mümkün değil. Gömleğini gönderdiği zaman babasının gözünün açılacağını nereden biliyordu? Kesin konuşuyor. Ye'ti basira ifadesi var. Kesinlikle yani tekrar gören bir insan durumuna gelecek, tekrar o hale gelecektir demişti. İmam Razi'nin ifadesine göre belki bunu tahminen söylemiş de olabilir, kalben bunu bilmiş olabilir gibi ifadeler kullanıyor. Ya da bunu aklen tahminde bulunmuş olabilir gibi. Yani şöyle düşünmüş olabilir Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Babamın gözünün kör olması aslında çok üzüntüden kaynaklandı. İşte benim gömleğim kendisine götürüldüğünde, benim ölmediğim ve benim Mısır'ın meliki olduğum haberi kendisine geldiği zaman mutlaka çok sevinecektir ve ferahından, sevincinden tekrar gözü açılacaktır gibi bir şeyler düşünmüş olabilir gibi bir ihtimalden bahsediyor İmam Razi. Halbuki burada açık olarak şunu görüyoruz. Hazreti Yusuf Aleyhisselam ye'ti basira diyor. Kesinlikle gözü açılacaktır diyordu. Ve bunu nereden biliyordu? Allah Azze ve Celle kendisine bildirmese bunu bilmesi mümkün değildi. Demek ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın bir mucizesiydi bu. Gömleğinde başka bir marifet var mıydı acaba? Bazı rivayetler Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a Allah Azze ve Celle'nin gönderdiği gömlek olduğunu söyler. Hazreti İbrahim Aleyhisselam ateşe atıldığı zaman Allah Azze ve Celle ona Cebrail'le bir gömlek giydirmiş ve o gömlekten dolayı ateş İbrahim'i yakmamış idi. Ve işte İbrahim Aleyhisselam o gömleği oğlu İshak'a ve ondan da oğlu Yakub'a ve ondan da oğlu Yusuf'a intikal etmiş idi. Ve Yakub Aleyhisselam oğlunun göğsüne onu saklamış idi. O gömleğini saklamış ve o şekilde kuyuya atılmıştı. İşte şimdi Hazreti Yusuf Aleyhisselam o gömleği gönderiyor olabilir. Böyle bir rivayet varsa da tabii kesin değil. Fakat Kur'an'ın zahirinden anlaşıldığına göre bir kamise haza ifadesinden anlıyoruz ki benim şu kamisimi, benim şu gömleğimi götürün demesinden anlıyoruz ki üzerinde giymiş olduğu gömlek olabilir o. Öyle Hazreti İbrahim'den kalma hatıra bir gömlek şeklinde değil de kendisinin giymiş olduğu bir gömlek, kendisinin terinin, kendisinin kokusunun olduğu bir gömlek olma ihtimali yüksektir. Kur'an öyle bir şeyden bahsetmiyor çünkü. Bu mevzuda da sahih bir rivayet de mevcut değil. Yani Allah Azze ve Celle'nin Hazreti İbrahim'e vermiş olduğu bir gömlek olduğuna dair elimize kesin bir delil de mevcut değil. O yüzden böylesi meselelerde Kur'an'ın zahirine bağlı kalmak daha doğrudur. Ve Kur'an işte onu o şekilde ifade ediyor. Şu gömleğimi al götür. Alın götürün. Babamın yüzüne sürün. Tekrar gözü açılacaktır. Bu şekilde Hazreti Yakup Aleyhisselam'a oğlunun peygamber olduğu müjdesi de verilmiş oluyordu aslında. Yakup Aleyhisselam'a oğlun Yusuf hayattadır ve Mısır'ın melikidir denilecek. Ve sana bu gömleği gönderdi. Bu gömleği yüzüne sürdüğümüz zaman gözün açılacakmış. Öyle söyledi denilecek. İşte o zaman Hazreti Yakup Aleyhisselam anlayacak ki Yusuf bir peygamber olmuştur. Zaten daha çocukken de rüyasını öyle tabir etmiş idi. Oğlum demişti, sakın bu rüyanı kimseye söyleme. Sen büyük bir adam olacaksın, bu kardeşlerin seni kıskanırlar. Zaten seni kıskanıyorlar şimdi. Aslında belki bir takım şeyleri şeytandan bile saklamak mümkün olsaydı saklayabilseydik. Çünkü ben eminim ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın o rüyasını şeytan da biliyordu. Ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın ileride büyük bir insan olacağını da tahmin ediyordu. Belki peygamber olacağını da anlamıştı. Çünkü Hazreti Yakup da anlamıştı aslında. Hazreti Yakup'un anladığını şeytanın anlamış olma ihtimali de var. Ondan dolayı kardeşlerine böyle bir tuzak yaptırtmış da olabilir. Kardeşlerine söylemedi Yusuf ama şeytan onların kalbine vermiş olduğu vesveseler ile sanki söylemiş gibi oldu. Öldürün şu kardeşinizi diyordu şeytan onlara. Öldürün şu kardeşinizi, kurtulun ondan. Tabi diyemiyordu şeytan, bu kardeşiniz ileride büyük bir insan olacak. Belki ileride peygamber olacak. Öyle söyleseydi, öyle vesvese verseydi, belki o zaman öldüremeyecekler, kuyuya atamayacaklardı. Ama şeytan onlara, onu kuyuya atın ki, uzaklaştırın ki buralardan, babanızın sevgisi size kalsın şeklinde onları ikna edecekti. Aslında şeytanlar daima yarınlarda büyük adam olacak olan adamların, çocukların daha doğrusu önlerini kesmek isterler. Nasıl ki devletlerin de kendilerine muhalif olan örgütlere karşı tavırları budur. Nasıl ki mesela istihbarat örgütleri de öyledirler. Yarınlarda kendilerine engel olabileceğine inandıkları, o kabiliyeti görmüş oldukları bazı kimselerin önlerini kesmek isterler. Çeşitli şekillerde ama iftira yolu ile ama başka yollar ile onların önünü kesmek isterler. Yarınlarda onun büyük olacağını çünkü hissediyorlardır. Bu işin uzmanları, psikologları çalışıyorlar.
Onlar kimde hangi kabiliyetlerin var olduğunu keşfediyorlar. O kabiliyetleri keşfettikten sonra onların önlerini kesebilmek için çeşitli entrikalar hazırlıyorlar. Zaten büyük devlet olmanın da belki de şartlarından birisi de budur. Bugün mesela yeryüzünde en büyük devletler İslami gelişmenin önünü kesebilmek için bunları yapmıyorlar mı? Tıpkı Hazreti Yusuf'un kardeşlerine yol gösteren şeytan, bunu öldürün ya da bunu kuyuya atın, buradan uzaklaştırın diyen şeytan, aslında Amerika'ya da aynı aklı vermiyor mu? Yeryüzünde gelişen İslami hareketi durdurabilmek için şöyle yap, böyle yap diye planlar göstermiyor mu? وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللّٰهِ Onlar bir takım tuzaklar hazırlıyorlar ama Allah da onlara karşı tuzak hazırlıyor. وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَاللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ mekirlerin, tuzak hazırlayanların en hayırlısıdır. Tarih boyunca da Allah'ın dediği sonunda gerçekleşmiştir. Hem onun tuzağında insanlar için hayırlar vardır. Dolayısıyla onlar ne kadar tuzaklar yaparlarsa yapsınlar, Allah Azze ve Celle'nin dediği olmaktadır. İşte Hazreti Yusuf'un kıssasında da bu ortaya çıkıyor. Şeytan Yusuf'un kardeşlerine türlü türlü oyunlar, tezgahlar hazırlattı. Onlara vesveseler verdi, fikirler verdi, akıllar verdi. Ama sonuçta hiçbir şey yapamadı ve Allah Azze ve Celle'nin dediği gerçekleşti ve Yusuf oradan götürüldü ve asıl görev mahalline götürülmüş oldu. Şeytan bir şey yaptığını zannediyordu. Yusuf'un kardeşleri de başarılı olduk diye düşünüyorlardı ama hakikatte Allah Azze ve Celle Yusuf'a vermiş olduğu o görev mahalline Yusuf'u götürmek için bunu sebep yapıyordu. Yusuf'un aslında görev mahalli Filistin toprakları değildi. Babasının görev mahalli Filistin idi. Yusuf'a verilecek olan görev mahalli ise Mısır topraklarıydı. İşte ondan dolayı Yusuf'un oradan götürülmesi lazımdı. Ve böylesi olaylarla bu iş olacaktı. Allah Azze ve Celle her olayı bir sebebe binaen yaratmaktadır çünkü. Yoksa Hazreti Yakup Aleyhisselam Yusuf'unu bırakır mıydı? Çok sevdiği Yusuf'unu bırakır mıydı? Yıllarca ondan uzak kalacaksın denilseydi Yakup buna dayanır mıydı? Ama Allah Azze ve Celle Yusuf'a bir görev vermişti. Yusuf'un o görev yerine getirebilmesi için bu olayların gerçekleşmesi lazımdı. Yakup'un da dayanması lazımdı. İşte ondan dolayı Allah Azze ve Celle Hazreti Yakup'un rızası olmasa da Yusuf'u oradan aldı götürdü. Ve götürün dedi Yusuf şu gömleğimi babamın yüzüne sürün. İzhebu bi kamisi haza. Götürün şu gömleğimi fe elkuhu ala veci ebi ye'ti basira. Onun babamın yüzüne sürün de onun basireti tekrar gelsin. Tekrar gözü görmeye başlasın dedi. Ve tunu bi ehlikum ecma'in. Ve hep beraber toplanın gelin bana dedi. Ailelerinizi de getirin. Hanımlarınızı, çocuklarınızı getirin. Yakup'un gelinleri, Yakup'un torunları hepsi beraber gelecekler. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın talimatıydı bu kardeşlerine. Hem memleketin hükümdarı olarak hem de artık onlar üzerinde hakkı olan bir kardeşleri olarak hem de babasını artık o üzüntüden kurtarmak isteyen bir evlat olarak bunu talep ediyordu. Hep beraber dönün gelin diyordu. Artık sizin yeriniz Mısır'dır bundan sonra. Bazı rivayetlere göre 70 kişi kadar olarak geldiler. 63 kişi diyen rivayetler de var. Her neyse bunlar bu şekilde 60-70 kişi kadar bir kalabalık ile dönüp geldiler. Ve onlar oradan çıkarlarken giderlerken İsrailoğulları 5-600 sene sonra Mısır'dan çıkarlarken 2 milyona yakındı bazı rivayetlere göre sayıları. Demek ki o kadarcık bir sayıdan o kadarcık bir sayıya yükseldiler. Tabi sadece bu kadar insanın o kadar asır içerisinde bu kadar çoğalması beklenilemez. O meseleye daha sonra temas edeceğiz. Neden sayıları ve nasıl sayıları bu kadar yükselmiş idi? Hepsi toplanıp geldiler 60-70 kişi kadar. Çünkü Hazreti Yusuf Aleyhisselam ailelerinizi alın getirin demişti. Bütün Filistinlileri alın getirin demedi. Bütün sülalesini, aşiretini alıp getirmelerini istemedi. O sadece siz dedi ailelerinizi alın getirin. Hanımlarınızı ve çocuklarınızı alın getirin. Getirdiler. Daha gelmeden evvel, daha onları gönderirken Hazreti Yusuf Aleyhisselam kendi gömleğini onlara vermiş bir şekilde onları gönderirken velamma fasalatil ayr qala abuhum inni la ecidu riha yusuf, dedi ki daha o ayr, o kervan, o kafile oradan daha ayrılmamış iken, ayrılmak üzere iken ya da yeni ayrılmaya başladığı zaman onlara diyordu ki Hazreti Yakup Aleyhisselam çok uzaklarda, fersah fersah mesafede olan, yüzlerce kilometre uzakta olan Hazreti Yakup Aleyhisselam oğlunun kokusunu almaya başlıyordu. Dedi ki ben Yusuf'un kokusunu alıyorum. Yanındakilere bunu söylemişti. Belki gelinlerine, belki torunlarına bunu söylemişti. Çünkü oğullarını daha evvel göndermişti Mısır'a. Ve oğulları işte şimdi Yusuf'un karşısındaydılar. Ve daha yeni oradan ayrılıyorlardı. Dolayısıyla aslında Hazreti Yakup Aleyhisselam bu sözü oğullarına değil de belki oğullarının çocuklarına, torunlarına söylüyordu. Belki gelinlerine söylüyordu. Belki etrafındaki diğer akrabalarına söylüyordu. Diyordu ki ben Yusuf'un kokusunu duyuyorum. قَالَ اَبُوهُمْ اِنِّي لَا اَجِدُ رِيْحَ يُوسُفْ, ben dedi Yusuf'un rihini duyuyorum. Rüzgar manasında da kullanılır rih. Yusuf'un adeta kokusu rüzgar ile sanki götürülmüş gibi. Halbuki o kadar süratli gitmesi de mümkün değil. Daha bunların kervanları daha yeni Mısır'dan ayrılacak iken, yeni ayrılır ayrılmaz Hazreti Yakup Aleyhisselam aynı anda yüzlerce kilometre uzakta bunu söylüyor. Yusuf'un kokusunu alıyorum. Böyle bir şeyin hava ile iletilmiş olması mümkün değil. Çünkü havanın yani rüzgarın o kadar hızlı gitmesi mümkün değildir. Demek ki başka bir şekilde ulaştırılmış olmalı Hazreti Yusuf'un kokusu. Bugün biz geçmiş insanların bilmediği bir şeyi biliyoruz. Elektrik denilen bir şeyi biliyoruz biz bugün. Geçmiş müfessirlerin bilmediği bir enerji kaynağına sahibiz bugün. Ve elektriğin çok hızlı gittiğini biliyoruz. Düğmeye basıldığı anda bütün lambaların yandığını biliyoruz. Kilometrelerce uzağa 1-2 saniye içerisinde ulaştığını biliyoruz. Demek ki geçmişte olmasa bile bugün var olan bu gibi enerji kaynakları, teknolojinin gelmiş olduğu bu nokta bize geçmişte olan bir takım mucizelerin aslında insan aklının kabul edebileceği şeyler olduğunu gösteriyor. Nasıl ki mesela geçmişte bazı peygamberlere mucizeler verilmiş idi. Onların da bir kısmını belki normal akılla anlamak mümkün değil. Ama Allah Azze ve Celle istediği zaman, ol dediği zaman oluyordu. اِذَا قَدَى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ, Allah bir şeyin olmasını dilediği zaman ol diyor ve oluveriyor. Şimdi Allah Azze ve Celle Hazreti Yakup'un o kokuyu duymasını istiyordu. Nasıl ki musibetler gelmeden evvel onların kokusu gelmeye başlar. Acı kokuları, pis kokuları gelmeye başlar. Kötülükler daha gelmeden evvel, günahlar daha yapılmadan evvel onların kokusu duyulur. Eğer insanın burnu nezle olmamış ise o kokuları alabilir. Eğer insanın burnu manevi kirlerle kirlenmemiş, dolmamış ise o kokuyu alabilir. Bir memleketin günahlardan dolayı batacağını anlamak isteyenler anlayabilir. Bir memleketin günahlardan dolayı ileride çok kötü günlerin o memleketi beklediğini görmek isteyenler görebilirler. Aynı şekilde nasıl ki musibet gelmeden evvel musibetin kokusu gelir. Musibet gelmeden evvel musibetin ilk habercileri gelir. Musibetin, büyük musibetin geleceğini haber verir. Nasıl ki mesela büyük deprem gelmeden evvel öncü depremler gelir. Ondan sonra asıl deprem olur. Allah Azze ve Celle bir musibet vereceği zaman önce onun öncülerini gönderir. Aynı şekilde nimet vereceği zaman da öyle davranır. Nimet vereceği zaman Allah Azze ve Celle nimetinin öncülerini gönderir evvela. İşte Hazreti Yakub'a bir müjde geliyordu. O gömlek geliyordu, hem gözü açılacaktı, hem Yusuf'una kavuşacaktı, hem Bünyamin'ine kavuşacaktı, hem de büyük oğlu Rubil'e kavuşacaktı, hem de bu sıkıntılardan kurtulacaklardı. Bütün sıkıntılar bitecekti ve ömrünün sonunda çok rahat günler geçirecekti Hazreti Yakup. Büyük bir nimet geliyordu Hazreti Yakup'a. Allah Azze ve Celle o nimeti daha ona ulaştırmadan onun kokusunu ulaştırdı ona. Nasıl ki mesela bir Müslüman için, hakiki bir mümin için yarınlarda olabilecek olan İslam medeniyeti büyük bir nimet değil midir? İslam medeniyeti bir mümin için en büyük nimet değil midir? Ondan daha büyük bir nimet düşünebilir misiniz? O büyük nimet verilmeden evvel Allah Azze ve Celle işte onun kokularını veriyor. Bugünkü nesil, her tarafta buna benzer sohbetlerin olması, neredeyse bütün mahallelerde buna benzer mevzuların konuşulması, her tarafta yeniden Kur'an'ın mesajını anlama gayretlerinin başlamış olması, Müslümanların yeniden kendi medeniyetlerini özler hale gelmeleri, Batı medeniyetinden tiksinen Müslümanların çoğalması, Batı medeniyetini reddeden ve onları hak bir medeniyet olarak görmeyen, gayri meşru bir medeniyet olarak gören, şirk medeniyeti olarak gören ve insanlara huzur vermemiş bir medeniyet olarak gören Müslümanların ve hatta insanların çoğalmış olması bize yarınlarda Allah'ın vereceği İslam medeniyetinin ilk habercileridir. Her tarafta kitap okuyan gençlerimizin, erkeklerimizin ve kızlarımızın olması, her tarafta bir şeyler öğretmek isteyen hocalarımızın çoğalması, İslam davetçilerinin çoğalması, kitapların, tercümelerin çoğalması, gerek telif eserlerin, gerek tercüme eserlerin çoğalmış olması, her alanda Müslümanların yavaş yavaş söz sahibi olmaya başlamaları ve diğer taraftan da kafirlerin şapkalarının düşmüş olması, onların gerçek yüzlerinin ortaya çıkmış olması, hem yıllardan beri bizi özendirdikleri Avrupa'nın ve Amerika'nın gerçek kimliklerinin ortaya çıkmış olduğu bir asırda yaşıyoruz. Böyle bir zamanda işte Müslümanlara yavaş yavaş kendi medeniyetlerinin kokusu geliyor. Belki henüz daha burunları nezle olmuş olanlar onun kokusunu alamıyor olabilirler. Ama bu işlerin içerisinde olanlar, ömürlerini verenler, bu davanın çilesini çekenler yavaş yavaş onun kokusunu alıyorlar. Yavaş yavaş baharın kokusunu alıyorlar. Nasıl ki Bediüzzaman'a sadıka rüyada söylenildiği gibi, İstikbalde en yüksek sada İslam'ın sadası olacaktır denilmiş idi. Evet, gelecekte en yüksek sada, en yüksek ses ve en gür söylenen hakikat İslam'ın hakikati olacak. Ve yeryüzündeki bütün gelişmeler de bunu gösteriyor. Üç asırdan beri uyuyan Ashab-ı Kehf'in uyuması gibi uyuyan Müslümanlar, şimdi yeniden Ashab-ı Kehf'in uyanması gibi uyanıyorlar. Ve yeniden kendi medeniyetlerini özlemeye başlıyorlar. Biz kendi medeniyetimize dönüyoruz diyen Müslümanlar çoğalıyor dünyanın her tarafında. Davaları için mücadele veren insanlar çoğalıyor. Allah Azze ve Celle vereceği nimetten evvel onun işte böyle müjdelerini veriyor Müslümanlara. Şu anda daha yaşı 7-8 iken Kur'an öğrenen çocuklar, bir taraftan namazı öğrenen evlatlarımız, bir taraftan her tarafta İslami kitaplar okunması, dergilerin çoğalması, İslami eğitim kurumlarının oluşturulmaya çalışılması, yeni bir nesli meydana getirebilmek için mükemmel programlar hazırlama gayreti içinde olan insanların olması, bütün bunlar gösteriyor ki Allah Azze ve Celle nimetini tamamlayacak, yeniden İslam'ı hakim kılacak ve yeniden İslam, yeniden tekrar peygamberimizin döneminde olduğu gibi yeniden başlayacak yeni bir İslam hareketin başladığını zaten görüyoruz bugün gözlerimizle. İşte Allah Azze ve Celle nimetini vermeden evvel onun kokusunu veriyor. Bugün Kur'an okuyan, kitap okuyan, sorular soran, anlamak isteyen, anladığını anlatmaya çalışan o nesli gördüğümüz zaman biz de onun kokularını alabilmeliyiz. O neslin kokusunu duyabilmeliyiz. İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın gömleğinin kokusunu alıyorsa babası, biz de o neslin kokusunu alabilmeliyiz ve o nesille beraber olabilmeliyiz. O neslin bir an evvel ortaya çıkabilmesi için biz de gayret gösterenlerle beraber gayret gösterebilmeliyiz. O kokunun duyulduğu bu asırda, şu yıllarda özellikle yine de kenarda duranlar onun kokusunu duymalarına rağmen, en azından duyanları görmelerine rağmen yine de bir kenarda tembel tembel oturanlar Allah'a bunun hesabını veremezler. Hazreti Yakup Aleyhisselam evlatlarına diyordu ki ben Yusuf'un kokusunu duyuyorum. Bu kadar kısa bir zaman içerisinde, belki birkaç saniye, belki birkaç dakika içerisinde Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın bu kokuyu duymuş olması normal değil. Dediğim gibi belki elektriğe benzer hızlı bir şekilde, elektriğe benzer bir enerji ile belki o şekilde hızlı bir şekilde ona koku ulaştırılmış olabilir. Allah Azze ve Celle'nin bildiği bir yol ile, sonuçta bunun mucizevi bir yolla gerçekleştiğini biliyoruz. Çünkü o zaman öyle bir enerji zaten mevcut değildi. Zaten şimdiki enerjilerin içerisinde kokuyu iletebilen bir enerji kaynağı da henüz daha bilmiyoruz. Elektriğin bir takım enerjiyi uzaklara götürebildiğini biliyoruz. Kablolar yoluyla enerjinin taşındığını biliyoruz. Ses belki uzaklara götürülebiliyor radyo yoluyla. Televizyon yoluyla belki görüntü uzaklara iletilebiliyor. Fakat bugün hala kokunun uzaklara iletilebildiğini bilmiyoruz. Böyle bir icat henüz daha olmuş değil. Böyle bir teknoloji insanlığın elinde mevcut değil. Allah Azze ve Celle vermiş olduğu, peygamberlerine vermiş olduğu mucizelerle aslında insanoğluna teknolojinin de gelebileceği son noktaları gösteriyor. Son nokta demesek bile insanoğluna çok ilerilerde ancak ulaşabilecekleri teknolojiyi gösteriyor. Nasıl ki Hazreti İsa Aleyhisselam ölüleri diriltir, nasıl ki körlerin gözünü açar, nasıl ki kuşları topraktan kuş yapar, çamurdan kuş yapar ve ona üfler ve onu Allah'ın izniyle kuşa çevirir. Belki bu şekilde cansıza can verebilmek, hayat verebilmek teknolojinin ulaşabileceği bir şey değil. Ölüyü diriltebilmek teknolojinin ulaşabileceği bir şey değil. Fakat körlerin gözünü açmak mesela teknolojinin ulaşabileceği bir şey. Hazreti İsa Aleyhisselam bunu Allah'ın izniyle 2000 sene evvel gerçekleştirmişti. Hala bugün tıp bu kadar gelişmiş olmasına rağmen bunu gerçekleştiremiyor. Demek isteniyor ki yani henüz daha tıp o noktaya gelmediğine göre Allah Azze ve Celle Hazreti İsa'ya vermiş olduğu mucize ile 2000 senesinden sonra bile ancak belki bulunabilecek, belki daha bulunamayacak olan bir şeyden haber veriyor. Bu mucizeler insanoğluna hem Allah'ın kudretini gösteriyor, hem peygamberlerin peygamberliğini ispat ediyor. Ona inanmayanlara korku veriyor. Ona inanmayacak olursanız yani bir peygamberi kabul etmemiş olursunuz mesajını veriyor. Diğer taraftan da insanlara ileride ulaşabilecekleri teknolojiyi gösteriyor. Yani çalışırsanız, evet ölümün çaresini bulamayacaksınız. Peygamberimiz çünkü öyle haber veriyor. İnsanlar her şeyin çaresini bulabilirler ama iki şeyin dışında, onlardan biri ölüm, diğeri de ihtiyarlık. Ölümle ihtiyarlığın dışında her şeye çalışın. Onların çaresini bulmaya çalışın. İşte Hazreti İsa'ya verilen mucizelerden biri mesela körlerin gözünün açılması. Alacalı hasta olan kimselerin hastalıklarını iyileştirmesi. Bütün bunlar gösteriyor ki teknoloji ve tıp ileride bu noktaya gelebilecektir. Nasıl ki mesela Kur'an-ı Kerim cennette ehli cennetin ehli cehennemle konuşacağını haber verir bize. Mâ selekekum fî sakar dediler. Ehli cennet cehennem ehline sordu, Sakar'da olanlara sordu. Sizi Sakar'a sokan nedir? Siz ifadesiyle yani gelmiş. Mâ selekekum, mâ selekehum dememiş yani Kur'an. Ehli cennet demek onlarla konuşuyor. Onları cehenneme sokan nedir demiyor yani. Sizi cehenneme sokan nedir diyor. Allah Azze ve Celle bu şekilde şunu anlatmak istiyor aynı zamanda. Demek cennette adeta canlı yayında gibi, adeta sanki önlerinde bir sinevizyon perdesinden seyrediyorlar gibi seyredecekler cehennem ehlinin halini. Allah Azze ve Celle aslında bu şekilde televizyona işaret etmiş de olabilir. Nasıl ki buna benzer ayetlerde, buna benzer manalar da mevcuttur. İşte Hazreti Yakub'un kıssasında da buna benzer bir mana mevcut. Demek isteniyor ki yani ileride öyle bir şey de olabilir. Evet Hazreti Yakup bunu teknoloji yoluyla yapmamıştı. Hazreti İsa da insanların gözünü açarken Allah Azze ve Celle'nin kendisine verdiği kudret ile Allah'ın izniyle bunu yapıyordu. Hazreti Yakup da bu şekilde Allah'ın izniyle o kokuyu hissediyor ve duyuyordu. Demek ki bunlar aslında birer mucizevi olaylardır. Eğer bunu birileri mesela teknolojiyi kullanarak yapacak olursa buna bilim denir. Buna teknoloji denir. Buna mucize denmez. Eğer hiçbir şeye dayanmadan yapıyorsa bir insan ve bu insan peygamber ise işte o zaman ona mucize denir. Hazreti Yakup Aleyhisselam bunu yaparken, o kokuyu alırken hiçbir şekilde teknolojik bir cihaz kullanmıyordu. Demek ki o bir mucize idi. Hazreti Yusuf'un mucizesi, Hazreti Yakup'un mucizesi. Bu şekilde evlatları ona olan saygısızlıklarının ne kadar kötü olduğunu, çirkin olduğunu bir kez daha göreceklerdi. Buna benzer bir durum bugün hangi şekilde ifade ediliyor? Uzaktaki bir insanın yapmış olduğu bir şeyden ya da onun başına gelen bir şeyden teessür altında kalmak, uzakta olan bir insanı yaptığından etkilenmek bugün ne şekilde ifade ediliyor? Modern bilimde buna telepati diyorlar şimdi. Uzaktan yani teessüs etmek, uzaktan teessür altında kalmak, yani bir şeyi çok uzaklarda size yakın olmadığı halde, hiçbir cihaz kullanılmadığı halde onun tesir altından kendini hissetmek. Mesela çok uzaklarda yaşayan bir akrabanız öldüğü zaman siz belki bir anda içinizde bir sıkıntı duymuş olabilirsiniz. Birçok kimsenin başına gelir böyle şeyler aslında. Bir akrabanız öldüğü zaman içinizde bir sıkıntı duymuşsunuzdur. Belki bilemiyorsunuz sebebini. Bazen içinizde bir sıkıntı olur, sebebini anlayamazsınız. Nedendir diye düşünür içinden çıkamazsınız. Eğer o anı hemen kaydetseydiniz belki de ileride anlayacaktınız. Filan tarihte, filan saatte içimde böyle bir sıkıntı duydum diye bir kenara not etseydiniz belki de ileride anlayacaktınız. Tam belki de o saatte, o günde belki de bir akrabanızın başına büyük bir bela gelmişti. Belki de ölmüştü. Sonra size haberi gelecektir. Aynen işte öyle Hazreti Yakup Aleyhisselam'a da böyle bir tesir altında kalıyordu. Bir şey oluyordu, Yusuf'un kokusu geliyordu. Acaba Yusuf'un kokusu o kadar uzaktan mı ona götürülüyordu Allah tarafından? Yoksa Allah Azze ve Celle tarafından yine Yakup'un içinde mi meydana getiriliyordu? Yani Yusuf'un kokusu aslında uzaktan gelmiyordu ona belki de. Yakup'un kalbinde, Yakup'un burnunda tüttürülüyordu belki. Eski kokusu hatırlatılıyordu belki Yusuf'un ona. Yusuf'un kokusunu hatırlıyordu o anda. İşte her iki şekilde de olabilir. Allah Azze ve Celle Yusuf'un kokusunu uzaktan ona getirmiş de olabilir. Bu şekilde olacak olursa o zaman şu manaya gelmiş olur. Demek insanoğlu ileride bu noktaya gelebilecektir. Nasıl ki bugün sesi çok uzaklara iletebiliyoruz. Dünyanın bir ucunda radyo yayını yapıldığı zaman dünyanın diğer ucundan o radyo yayını alınabiliyor. Bir ucunda televizyon yayını yapıldığı zaman dünyanın diğer ucundan o yayın alınabiliyor. Demek ki bugün görüntü ve ses iletilebiliyor. Ama aynen bunun gibi bugün eğer koku iletilemiyorsa demek ki yarınlarda o da olacak. Demek yarınlarda başka bir memleketteki kokuyu buradan hissedebileceğiz. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın kıssasında, daha doğrusu onun bu sözlerinden bunu da anlıyoruz. Allah Azze ve Celle'nin ilmi geniştir. İnsanlara ilimden az bir şey verilmiştir. Bizden evvelki insanlara ileride öyle bir şey olacak ki 100 bin metre, 100 kilometre, 1000 kilometre uzaktaki bir insanın sesini duyacaksınız deseydiniz insanlar sizi alay ederlerdi. Onları göreceksiniz bulunduğunuz yerden ayrılmadan. 1000 kilometre uzaktaki insanları göreceksiniz denilseydi insanlar size deli derlerdi. Ama şimdi onları kendimiz müşahede ediyoruz. Her gün seyrediyoruz uzaktaki insanları ve onların konuşmalarını dinliyoruz. İşte aynen öyle ileride bu da gerçekleşebilir. Allah Azze ve Celle teknolojiye de ışık tutmuş oluyor aslında. Böyle bir alan da var deniliyor. Böyle bir şey mümkündür deniliyor. Bunun üzerinde de çalışmalar yapabilirsiniz deniliyor bize. Allah ilme de yön veriyor. Bilime yön veriyor. Ve insanların bilimle de uğraşmalarını istemiş oluyor bu şekilde. Hazreti Yakup'a mucize olarak verilir ama siz bilim yoluyla bunu yapabilirsiniz. Siz peygamber olmadığınızdan bunun mucize yoluyla tabii ki gerçekleştiremezsiniz. Ama siz de bunu bilim yoluyla buna benzer bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz belki. Çalışın deniliyor yani insanoğluna. Aslında birçok insanın hayatında buna benzer şeyler olmaktadır. Hazreti Ömer bir seferinde Medine'deyken birdenbire şöyle sesleniyordu kendi komutanına. Sare adında bir komutanı vardı. Onu çok uzaklara göndermişti görevli olarak. Orduyla birlikte onu görevli olarak göndermiş idi. Birdenbire bir gün Medine'de insanların önünde koskoca halife, devlet başkanı, "Ya Sare, dağa çekil, dağa çekil!" diye bağırıyordu. Herkes hayretler içinde kalmıştı. Koca devlet başkanı böyle bağırır mı? Neden bağırıyordu bu şekilde? Herkes tabii ki o Sare'yi tanıyordu. Ama sebebini anlamıyordu. Dağa çekil derken sebebini anlamıyorlardı. Ama onlardan bir tanesi bir şeyler hissetti. "Evet," dedi, "emir-ül müminin Ömer. Allah'ın evliyasından olan Ömer böyle diyorsa bir şey olmalı." Hemen o tarihi kaydetti. Saati saatine yazdı ve o komutan ileride dönüp geldiği zaman ona sordu. Dedi ki, "Ne oldu filan gün filan saatte, ne oldu söyler misin?" Komutan şöyle cevap verdi. "Tam," dedi, "o dediğin saatte Bizans ordusuyla karşı karşıya kalmıştık. Ve çok zor durumdaydık. Bizanslar çok kalabalıktılar. İşte o anda bir ses duydum. Ey Sare, dağa çekil, dağa çekil," dedi. "Ben de ordumu dağa çektim." Ve sonra bir kasırga çıkıverdi. Bizans ordusunu darmadağın etti Allah Azze ve Celle ve biz kurtulmuş olduk dedi. İşte o zaman Hazreti Ömer'in kerameti ortaya çıkmış oldu. Neden böyle söylüyordu? Şimdi işte buna telepati diyorlar. Uzaktan uzağa insanların birbiriyle haberleşmesi, telefon gibi, telsiz gibi bir cihaz olmaksızın kalpten kalbe böyle bir tesirin gerçekleşmesi, birbirini seven insanların uzaktan uzağa birbirinin çektiği elemden elem çekmesi, tesir altında kalması, onun sevinçli olduğu günlerde onun da sevinmesi, telepati diyorlar buna şimdi. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ınki tabii ki bunun çok ötesinde bir şey. Bu bir mucize idi ve Allah Azze ve Celle işte peygamberine böyle bir mucize daha veriyordu. Dedi ki Hazreti Yusuf, Yakup Aleyhisselam, "Kal ebuhum," babaları yani Yakup onlara dedi ki, "İnni le ecidu riha Yusuf," ben dedi Yusuf'un kokusunu duyuyorum, "levla en tufennidun," eğer beni kınamayacak olsaydınız, ayıplamayacağınız bilseydim yani. Yani siz anlamayacaksınız. Çünkü siz zaten bana daha evvel de başka laflar söylüyordunuz. Siz yine anlamayacaksınız biliyorum. Gene beni bunak olmakla suçlayacaksınız biliyorum. Ne siz benim makamımdasınız, ne de sizin burnunuzda tütüyor Yusuf'un kokusu. İkisi de yok sizde. Ondan dolayı beni yine anlamayacaksınız biliyorum. Beni kınamayacağınızı bilseydim yani böyle söyleyecektim. Yani aslında bunu söylemiş oluyordu bir taraftan. Haber vermiş oluyordu o sevincini. Dediler ki, "Kalu tallah inneke lefi dalalikel kadim." Yine terbiyesizlik yaptılar. Dediler ki, "Vallahi," dediler, yani hayretler olsun manasında tallahi. Yemin olsun ki hayretler, hayret ifadesi olarak. Yani bu kadar da olmaz canım manasında. Yine sen eski sapıklığındasın. Yine sen eski şaşkınlığındasın, dediler. Sen daha evvel de yani Yusuf Yusuf deyip duruyordun. Şimdi artık o noktaya geldin. Yusuf diye diye gözün kör olduğu yetmiyormuş gibi. Şimdi artık Yusuf'un kokusunu almaya başladın, dediler. Felemme ence el beşir elqahu ala vecihi fertedde basira. Onlar böyle dediler ama fakat olay gerçekleşti. Bunu söyleyenler oğulları değildi artık. Daha evvel oğulları da başka saygısızlıklar yapmışlardı babalarına. Koskoca peygambere, hem babalarıydı hem de bir peygamber idi. Ona hem zulmetmişlerdi Yusuf'u ondan uzaklaştırmakla. Hem de babalarına bir sürü laf söylemişlerdi o güne kadar. Sen, diyorlardı, Yusuf'u bizden daha çok seviyorsun. Sen yanlışlık içerisindesin. Bizi daha çok sevmen gerekirken sen kimi sevmen gerektiğini bilemeyecek kadar bunamışsın, demek istiyorlardı. Sen güçlü olan bizleri seveceğine zayıf olan bir çocuğu seviyorsun, diyorlardı. Geçmişte oğulları bu saygısızlığı yapmıştı babalarına. Şimdi oğullarının oğulları, onların hanımları, ya Yakup'un torunları ve gelinleri bu saygısızlığı yapıyorlardı artık. Tabi insanın oğlu kendisine saygısızlık yapacak olursa elbette ki onun hanımı da yapacak, onun çocuğu da yapacaktır. İşte onlar da kocalarından ve babalarından bu saygısızlığı öğrendiklerinden dolayı dedelerine yahut da kayınbabalarına bu saygısızlığı yapıyorlardı. İşte onlar bunu yapa dursunlar. Fakat o kafile gelmişti artık. فَلَمَّا اَنْجَا الْبَشِيرُ Beşir geldiğinde, müjdeci geldiğinde bunun Yahud olduğu söyleniyor bazı rivayetlerde. Hazreti Yakup Aleyhisselam'a Yusuf'un o yalancı kanlı gömleğini getiren de oydu. Şimdi gerçek gömleği de getiren de yine aynı şahıstı. Geçmişte işlemiş oldu o günaha karşılık. Şimdi diyordu ben götüreyim Yusuf'un kardeşimin gömleğini. Ben götüreyim babamın yüzüne ben süreyim de belki babam beni affeder. Allah Azze ve Celle ben affeder. Geçmişte yapmış olduğuma mukabil olarak şimdi ben bu gömleği götürmek istiyorum demişti. Ve işte Beşir oydu. Müjdeci oydu ve geldi. Ve o gömleği babasının yüzüne sürdü. Elkahu ala vecihi. Babasının yüzüne sürdüğü zaman o gömleği fertedde basira. Hazreti Yakub'un görüşü tekrar dönüverdi. Yani gözü görmeye başladı. قَالَ أَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ اِنِّي عَلَمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ O zaman işte Hazreti Yakup dedi ki ben demedim mi size? Ben sizin bilmediklerinizi bilirim. Allah namına, Allah'tan ben sizin bilmediklerinizi biliyorum dememiş miydim? Siz anlamıyordunuz beni. O güne kadar benle alay ediyordunuz. Yaşlanmışsın, bunamışsın diye bana öyle bakıyordunuz. Halbuki peygamberler bunamazlar. Peygamberler nasıl bunayabilirler? Bunayacak olurlarsa o zaman saçmalarlar. Halbuki o zaman onların her sözü insanlar için bir delil olduğundan saçmalayacak olurlarsa o zaman insanlara yanlış yön vermiş olurlar. Ondan dolayı Allah Azze ve Celle peygamberlerin bunamasına müsaade etmez. Hem zaten daima kafasını çalıştıran insanlar, peygamber olmayanlar bile bunamıyorlar. Normalde kafasını kullanmayan, sadece bedenini kullanan insanlar, belki 60-70 yaşına geldikleri zaman bunların bazılarında bunama alametleri, bazılarının hatta daha erken yaşlarda bile bunama alametleri görülürken daima kafasını kullanan, kitap okuyan insanlara gelince onlar 70-80 yaşlarına gelseler bile akıllı konuşmaktadırlar. Daima zekasını kullananlar, onlar her zaman gençlerden hatta daha olgun bir şekilde, daha akıllı bir şekilde konuşmaktadırlar. Hatta bilimsel faaliyetler yapmaktadırlar. 80-90 yaşına gelmiş olduğu halde hala bilimsel faaliyetlerin içerisinde adeta gençlere taş çıkartırcasına bilimsel faaliyet yapan bilim adamları var dünyada. Daima zekasını kullanan, aklını kullananlar, hafızasını kullananlar, daima bilgilerini tazeleyenler ve hatırlayanlar ve anlatanlar, onlarda bunama görülmemektedir. Nasıl olur da Hazreti Yakup'ta böyle bir şey görülebilir? İşte diyordu Hazreti Yakup Aleyhisselam, ben size demedim mi ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. İnni a'lemu minallah ma la ta'lemun. Ben sizin bilmediklerinizi Allah'tan biliyorum demedim mi? Kendimden değil Allah'tandır bu bildiklerim. Ben size Allah'tan vahiy aldığımı söylemedim mi? Ben size daha evvel buna benzer bilgiler vermedim mi? Peygamberler Allah Azze ve Celle ile irtibat halindedirler. Nebiler Allah'tan vahiy alırlar. Ben size bunları öğretmedim mi? Yazıklar olsun size. Ben size bunları öğretmiştim halbuki. Hazreti Yakup Aleyhisselam şimdi artık onun doğruluğu ortaya çıkmış idi. Bir taraftan sevinç içerisinde, bir taraftan oğlu Yusuf'u görmenin heyecanı içerisinde, bir taraftan gözü açıldığından dolayı mutluluk içerisinde, bir taraftan da kendisinin anlaşıldığını gördüğü için mutlu bir şekildeydi. Artık ömrünün sonunda Hazreti Yakup Aleyhisselam mutlu bir insan olmuştu. Onlara ben diyordu sizin bilmediklerinizi bilirim. İşte peygamberler böyledirler. Peygamberler Allah'tan almış oldukları vahiy ile insanların anlamadıklarını anlarlar. Peki o zamana kadar neden Hazreti Yusuf'un gömleğinin ya da kendisinin kokusunu duymamıştı? Neden o güne kadar beklemişti de o anda duyuyordu? Nasıl oluyordu bu iş? Bu kıssa bize aynı zamanda şu mesajı da veriyor. Peygamber bile olsaydı bir insan yine de kudreti kendinden değil. Yine de onda görülen, onun eliyle gerçekleşen mucizeler kendi marifeti değil. Hazreti İsa Aleyhisselam ölüyü diriltiyorsa Allah'ın izniyle, körlerin gözünü açıyorsa Allah'ın izniyle, alacalları iyileştiriyorsa Allah'ın izniyle ve uhyil mevta biiznillah diyordu. Ölüleri diriltirim ama kendi kudretimle değil biiznillah. Böyle söylüyordu ama Barnabas İncil'inde de öyle söyler. Hristiyanların kabul etmediği Barnabas İncil'inde gelip kendisine sordular, dediler ki ey muallim sen nesin dediler, Allah mısın, Allah'ın oğlu musun yoksa peygamber misin, senin hakkında tartıştık kendi aramızda dediler, bir karara varamadık, ne olduğunu sen kendin söyle bize dediler. Dedi ki sen dediler yani ölüleri diriltiyorsun, körlerin gözünü açıyorsun, Allah olman lazım gelir herhalde. Bir kısmımız böyle düşünüyor dedi. Konuşan böyle konuşunca Hazreti İsa aleyhisselam demişti ki, Hazreti İbrahim'i ateş yakmamıştı, Allah mıydı? Hazreti Musa aleyhisselam denize vurmuştu da asasıyla deniz yarılmıştı, Allah mıydı? Salih'e deve verilmişti, dişi deve, kayanın içerisinden bir gebe deve çıkartılmıştı, Allah mıydı? Onlar nasıl ki Allah değil, ben de değilim demek istiyordu. Bunlar Allah'ın izniyle peygamberlere verilen bir kudrettir. Allah'ın yaratmasından ibarettir. Peygamberin kendi kudreti değildir. Nasıl ki Hazreti İsa aleyhisselam Barnabas'ta böyle söyler. Ama şimdiki Hristiyanların kabul ettiği kanonik İncil'ler dedikleri Markos, Matta, Luka, Yuhanna gibi İncil'lerde böyle söylenmiyor. Hazreti İsa aleyhisselam sanki bunları kendi yapmış gibi konuşur. Barnabas'ta mesela hastalara şifa veren sen misin diye sorulduğu zaman İsa'ya haşa der, Allah'tır hastalara şifa veren, ben nasıl şifa vereyim? Şafii olan Allah'tır derken kanonik İncil'lerde ise evet şifa veren benim diyor. İşte ondan dolayı saptılar. Hazreti İsa aleyhisselam'ı Allah makamına çıkardılar. Halbuki bu kıssalar bize işte bunun böyle olmadığını ifade ediyor. Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın kendi marifeti olsaydı, o zaman Yusuf'un nerede olduğunu daha evvelden de bilirdi. Yusuf'un kokusunu daha evvelden de duyardı. Onun hayatta olduğunu daha evvelden de bilirdi. Daima bilirdi. O kadar üzülmesine de gerek kalmazdı. Ama demek ki kendi kudretiyle olmuyor bunlar. Allah Azze ve Celle ne zaman o kokuyu duymasını istiyorsa o zaman duyuyor. Demek ki peygamber de olsanız, hiçbir şeye gücünüz, kudretiniz yetmez. İşte ondan dolayı bunu anlamayan Mekke'nin müşrikleri peygamberimize gelip de diyorlardı ki sen peygambersen o zaman şu dağları açsana, buraları vadi yapsana, buralardan nehirler akıtsana, ölüleri diriltsene, şöyle şöyle yapsana, gökten sana altınlar atılsın ya, neden öyle değil diyorlardı. Halbuki Allah'ın Resulüydü o, Allah değildi. O onlara ben Allah'ım dememişti ki, ben ilahınızım dememişti ki böyle söylüyorlardı ona. Ölüleri diriltsene derken sanki o onlara ben ilahınızım mı demişti ki böyle bir soruyla muhatap oluyordu. Peygamberler ben peygamberim derler sadece. Ben bir kulum derler sadece. Hiçbir şeye gücüm yetmez benim derler sadece. Allah'ın verdiği vahiy vardır. Benim sizden farkım odur. اَنَا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ يُوْحَا اِلَيْهِ O kadar ben de sizin gibi bir beşerim, bana yalnızca vahiy geliyor. Allah bana kudret verirse ben mucize gösterebilirim. Ben istediğim zaman gösteremem. Benim böyle bir şeye kudretim yok. Kur'an bize bu mesajı verirken, peygamberler bile böyledir derken, bugün nice insanlar vardır ki kendi şeyhinin her şeye kudretinin yettiğini düşünür. Sapmış olan bir tasavvuf anlayışı. Tasavvuf aslında Kur'an ve sünnetten çıkmış olan doğru bir ilim dalıdır. Kur'an ve sünnete uygun olan sahih tasavvufu inkar etmek, fıkhı inkar etmeye benzer, akaidi inkar etmeye benzer. Nefsi tezkiye elbette ki Kur'an'ın emridir. Marifetullah ve muhabbetullahı tasavvuftan öğrenmezseniz hangi ilimden öğreneceksiniz? Söyler misiniz? Dolayısıyla elbette ki o ilim lazımdır ve doğrudur ve Kur'an ve sünnetten elde edilmiştir. Ama doğru olan şekliyle, sapmış olan şekliyle değil. Hiçbir hakiki şeyh ben her şeyi bilirim demedi. Hiçbir hakiki şeyh ben her şeye kudretim var demedi. Ama daha sonra onların sapmış olan müritleri, cahil müritleri onlar için bunları söylediler. Allah Azze ve Celle böyle bir kudreti peygamberlerine bile vermemiş iken nasıl olur da şeyhlere verebilir ya da başka insanlara verebilir? İşte Hazreti Yakup'un kıssasından bu mesaj da veriliyor. Hazreti Yakup kendi kudretiyle eğer o kokuyu alabiliyor olsaydı daha evvel de alırdı. Demek ki kendi kudretiyle almıyor. Allah Azze ve Celle onun burnuna o kokuyu getirdiği zaman ancak alabiliyor. Gözleri kör olacak kadar üzüldüğü halde Allah ona o kokuyu daha evvel vermemişti. Vaktinin, saatinin gelmesi lazımdı. Ve işte şimdi vakti saati gelmişti. Kalu dediler ki ya ebâne estağfir lene zunubene. Anladılar hatalarını ve dediler ki ey babamız bizim için tövbe istiğfar etsene. Günahlarımızın bağışlanmasını Allah'tan istesene. İnne kunna hatiin dediler. Biz hata edenlerden olduk, biz hata ettik dediler. İtiraf ettiler hatalarını. İşte onlar artık babalarını kınamıyorlardı. Babalarının makamını görmüşlerdi. Nice büyükler vardır ki kendi ailelerinde anlaşılamamışlardır. Onların anlaşılabilmesi için belki bütün dünyanın anlaması lazımdır. Önce başkaları anlar, en son kendi akrabaları anlar. Allah Azze ve Celle bazı insanları seçer. Onlar seçilmişlerdir aslında ama akrabaları bunu bilmezler. Akrabaları hala onu çocukluk yıllarını hatırlarlar. Hala onu çocuk gibi görmek isterler. Burnundan sümük akan yılları hatırlarlar. Affedersiniz kısa donla gezdiği yılları hatırlarlar. Halbuki onu Allah seçmiştir. Ama onlar onu kabul etmek istemezler. Dedi ki, قَالَ سَفَّ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي Dedi, sizin için Rabbime daha sonra istiğfar ederim. Yani şu anda istiğfar etmiyordu Hazreti Yakup Aleyhisselam. Hem onların günahlarından dolayı böyle bir şey belki söylenmiş olabilir. Şu anda henüz sizin için istiğfar etmeyeceğim. Çünkü sizin yaptıklarınız epeyce günah işlediniz. Benimle de epeyce alay ettiniz. Şu anda hemen sizin için istiğfar etmeyeceğim. Çünkü henüz kalbim hazır değil sizin için istiğfar etmeye. Kalp hazır hale gelmeden istiğfar edilse ne ifade eder ki? Kalbin hazır hale gelmesi lazım. İstiğfarın kabul edilebilmesi için, onlar için tövbe istiğfar ettiğin Hazreti Yakup Allah'ın kabul etmesi için, onun kalbinin evvela hazır hale gelmesi lazım. Dolayısıyla kalbim hazır değil demek istiyordu belki de. Kalp hazır olmayınca nasıl dua edilir? O yüzden Peygamberimiz buyurur ki, kabul olmayacak duadan Allah'a sığınırım. Bir duanın kabul olması için evvela kalbin hazır hale gelmesi lazımdı. Hazreti Yakup Aleyhisselam da hem onu kastetmiş olabilir, hem de seher vaktini kastetmiş de olabilir. Evlatlarım yani sizin günahlarınızın bağışlanması için seher vaktinde dua edeceğim inşallah. Kalbim hazır hale gelecek seher vaktinde, teheccüd vaktinde, sabah namazının girmesine yakın vakitlerden. O zaman sizin için dua edeceğim. Ve cuma gecesinde sizin için dua edeceğim. Yani daha sonraya bırakıyordu. Nasıl ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam onlara hemen söylemiyordu. Ben Yusuf'um dememişti. Babası da aynı şekilde onlara hemen sizin için af dileyeceğim demedi. Sonra dedi sizin için istiğfar edeceğim. Bunun sözünü vermişti onlara. Daha sonra onlar gelecekler ve diyecekler ki ey babamız, sen ve oğlun Yusuf bizi affetmiş olabilirsiniz ama acaba Allah bizi affetti mi? Acaba Allah da affetti mi? İşte o zaman Hazreti Yakup Aleyhisselam ellerini kaldıracak ve Allah'a yalvaracak. Kendisi önde, Hazreti Yusuf da arkasında, diğerleri de onun arkasında. Ayakta duracaklar ve Allah'a yalvaracaklar ve Yakup'un duasına beraber amin diyecekler. Ve sonra da Allah Azze ve Celle onu affettiğin Hazreti Yakup'a, onları affettiğin Hazreti Yakup'a bildirecek. Yakup Aleyhisselam daha sonraya bırakıyordu yani bu tövbe istiğfar işini. İnnehu huvel gafurur rahim dedi. Benim Rabbim gafur ve rahimdir. Günahları bağışlayandır ve merhamet sahibidir. Felemme dehalu ala Yusuf'a ava ileyhi ebeveyhi. Geldiler hep beraber. Yusuf Aleyhisselam onları davet etmişti. Hep beraber gelin demişti. Artık sizin vatanınız burası olacak. Hep beraber geldiler. Ve onun huzuruna girdikleri zaman, Hazreti Yusuf'un huzuruna girdiklerinde ona anası ve babası secdeye kapandılar. Ondan evvel Hazreti Yusuf Aleyhisselam onları kendi bağrına bastı. Eve ileyhi. Eve ileyhi ebeveyhi. Anasını ve babasını kendi bağrına bastı, onları kucakladı. Büyük ihtimalle onların ellerini de öpmüştür. Onları bağrına bastı ve onlarla özlemini giderdi. Sonra, ondan sonra ise وَقَالَتْ خُلُوا مِصْرَ اِنْشَاءَ اللّٰهُ اَمِن۪ينَ dedi ki Mısır'a girin. Allah'ın izniyle, Allah'ın dilemesiyle Mısır'a girin. Emin olarak girin, hiç korkmadan girin Mısır'a. Artık Mısır'da yaşayacaksınız bundan böyle. Hazreti Yusuf Aleyhisselam önce onları bağrına basmış, ondan sonra bunları söylemişti. İlk karşılaştıkları zaman zaten konuşmuş olmaları da pek makul değil. Onlar ilk karşılaşma anında elbette ki o harika anda, o öyle bir vakitti ki Medinelilerin peygamberimizin beklemesi gibi. Şehrin dışına çıkmışlar peygamberimizi bekliyorlardı ya hani hicret eden peygamberlerini. İşte aynen o şekilde Hazreti Yusuf da 4000 kadar insanla çıkmış, babasını karşılamak üzere onları orada bekliyordu. Hatta bazı rivayetlerde memleketin hükümdarı da gelmişti Yusuf'la birlikte. Vezirler de gelmişti, komutanlar da gelmişti. Bir büyük peygamber geliyordu Hazreti Yakup. Ailesiyle birlikte, gelinleriyle, torunlarıyla birlikte hep beraber geliyorlardı. Gözleri kör olmuş, daha sonra Allah'ın gözünü açtığı büyük peygamber geliyordu. Hep beraber çıkmışlar ve orada onları karşılamışlardı. Hazreti Yusuf Aleyhisselam babasını gördüğü zaman, anasını gördüğü zaman onlara sarılmıştı. O anda hemen konuşmak mümkün mü? Tabii ki ilk yapacağı şey sarılmak idi. Ondan sonra dedi ki işte siz Mısır'a Allah'ın izniyle girin. Emin olarak girin, korkusuzca girin. Kur'an o yüzden öyle söylüyor. Ana babasını bağrına bastıktan sonra bunları söyledi buyuruyor. Çünkü zaten olması gereken de oydu. Uzun yıllar, bazı rivayetlere göre 80 sene ayrı kalmışlardı. Bazı rivayetler 40 sene olduğunu söyler. İsrailî kaynaklardan 40 sene olduğu ifade olunuyor. Ve başka bazı rivayetlerde ise 18 sene, 17 seneye kadar indirilmiştir. Aslında yaklaşık olarak hesap edecek olursak Hazreti Yusuf Aleyhisselam yaklaşık 17 yaşındayken ya da 15 yaşlarındayken bu şekilde götürülmüş, kuyuya atılmış idi. Sonra oradan götürülmüş, Mısır'a satılmış idi. Eğer 17 yaşındaysa demek birkaç yıl kaldıktan sonra sarayda o kadının iftirasıyla karşılaşmıştı. Zindana atılmıştı. Zindana atıldığı zaman yaklaşık 20 yaşındaydı. 10 sene kadar zindanda kalmıştı. 30 yaşında zindandan çıkmıştı. Sonra memleketin idaresi kendisine verilmişti. 7 sene bolluk senesi olmuştu. 37 yaşına gelmişti. Ondan sonra kıtlık yılları başlamıştı. Ve işte bütün memleketi sardığı zaman kıtlık. Ta Filistin topraklarından bu kardeşleri gelmişlerdi Mısır'dan erzak almaya. Demek ki yaklaşık olarak o zaman Hazreti Yusuf Aleyhisselam 40 yaşlarındaydı. Demek ki yaklaşık olarak 25 sene kadar bir süre ayrı kalmışlardı. Babasıyla ayrılması demek ki bu kadar sürmüştü. Yaklaşık olarak bu kadar olduğu söylenebilir. Fakat değişik rivayetler mevcut. Hazreti Yusuf ile Hazreti Yakup'un birbirine ayrıldığı yıllar 80 seneye kadar uzatan rivayetler varsa da bu pek makul görünmüyor. Çünkü Hazreti Yusuf Aleyhisselam babası Yakup'a kavuştuktan sonra da ondan sonra da babası öldükten sonra da kendisi daha uzun yıllar yaşamıştı. Eğer 40 yaşında mesela 40 yaşında kavuştuysa bu normal olabilir. Fakat eğer 80 sene sonra kavuştularsa birbirlerine, 17 yaşından 20 yaşından sonra 80 sene sayacak olursanız 100 yaşına gelmiş olur. Ondan sonra da daha yıllarca babasıyla beraber yaşayacak. Ondan sonra babasının ölümünden sonra da yine yıllarca yaşayacak. Ve toplam ise 120 yaşında öldüğünü biliyoruz Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın. Bu hesap tarzına göre onun Yusuf'la Yakub'un ayrılmasının 80 sene olması pek mümkün görünmüyor. Hadi 30 sene kadar olabilir. 25-30 sene kadar ayrı kalmışlardı birbirinden. Ve şimdi artık o özlem bitiyordu. Ve artık kavuşuyorlardı birbirlerine. Hazreti Yusuf Aleyhisselam babasına, babası da biricik oğlu Yusuf'a. Ve onunla karşılaştığı zaman Hazreti Yakup çocuğuna sarılıyor ve diyordu ki ey hüzünleri bitiren evladım gel diyordu. Ey hüzünleri gideren oğlum gel. Senin sayende hüznüm gitti. Senin kuyuya atılmandan dolayı hüzünlenmiştim. Şimdi seni görünce tekrar hüznüm gitti. Hüzünleri gideren evladım gel diyordu. Bu şekilde artık birbirlerine kavuşmuşlardı. Ve işte o zaman Hazreti Yusuf Aleyhisselam ve rafa ebeveyhi alel arş, ana babasını arşın üzerine, tahtın üzerine çıkardı. Bazı rivayetler annesinin ölmüş olduğunu, aslında bu gelenin annesi olmadığını, teyzesi olduğunu ifade eder. Teyze de anne yerine geçtiğinden dolayı nasıl ki amca baba yerine geçerse teyze de anne yerine geçer. Onun içindir ki hatta bazen Kur'an'da baba zikredildiği halde amcanın zikredilmediği yerler mevcuttur. Çünkü amca da baba yerine geçtiğinden dolayı amcayı ayrıca Allah Azze ve Celle zikretmeye gerek görmemiştir. Aynen öyle teyze de anne yerine geçer. Onun için burada her ne kadar ana babası diyorsa da fakat yine de onun teyzesi olma ihtimali üzerinde de durulmuştur. Ama bunun için de kesin bir rivayet mevcut değil. Ondan dolayı Kur'an'ın zahirine bağlı kalmak burada da daha uygundur. Annesinin hayatta olduğunu kabul etmemize engel bir şey yoktur. O halde aslında gelenin annesi ve babası olduğunu kabul etmek daha uygundur. Onu yani annesini ve babasını arşın üzerine çıkardı. Ve harru lehu succede. Ve ona secdeye kapandılar. Ona yani Yusuf'a secdeye kapandılar. Buradaki lamın talil için olma ihtimali de var. Yani Hazreti Yusuf için secdeye kapandılar. Yani Hazreti Yusuf'a Allah'ın vermiş olduğu bu nimetten dolayı Allah'a secdeye kapandılar yani. Yani Allah Azze ve Celle'nin onlara verdiği nimetten dolayı, oğullarını onlara bağışladığından dolayı, yeniden Yusuf'larına kavuştuklarından dolayı, hem de memlekette emin bir şekilde bundan sonra yaşayacaklarından dolayı, hem rahat bir şekilde yaşayacaklarından dolayı Yusuf'u Allah onlara nasip ettiğinden dolayı secdeye kapandılar. Yani Allah'a secdeye kapandılar. O şekilde de anlaşılabilir ve öyle anlamak daha uygundur. Bazı rivayetlerde ise Hazreti Yusuf'a bizzat Hazreti Yusuf'un kendisine secdeye kapandıkları bildirilmiştir. Nasıl ki وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا اِلَّا اِبْلِيسِ Biz bir zamanlar meleklere Adem'e secde edin demiştik, Adem'e secde ettiler iblis hariç. Allah Azze ve Celle o ayette Adem'e secdeyi emrettiğini ifade ediyor. Nasıl ki oradaki lamın لِآدَمَ derken Adem'e secde edin manasına gelebileceği gibi Adem için secde edin manasına da gelir. Yani Adem'den dolayı Allah'a secde edin. Yani Adem'i yarattığından dolayı, eşref-i mahlukat olan Adem'i yarattığından dolayı Allah'a secde edin manası da verilmiştir. İşte aynı şekilde burada da Hazreti Yusuf'tan dolayı Allah'a secde edin yani. Size Yusuf'u tekrar verdiğinden dolayı, Yusuf'u bu memlekette böyle melik makamına getirdiğinden dolayı, sizi böyle bir nimete eriştirdiğinden dolayı, 30 sene kadar sonra böyle bir nimete yeniden kavuştuğunuzdan dolayı, sizi bağışladığından dolayı Allah'a secde edin. Bu ihtimal olduğu gibi diğer ihtimal de mevcut. Lehu ifadesinde bizatihi Hazreti Yusuf'a secde etmiş olmalar ihtimali üzerine de durulmuştur. Böyle rivayetler de var. onların şeriatında, Hazreti Yusuf'un ve Yakub'un şeriatında bunun caiz olduğu söylenilmiştir. Yoksa insana secde etmek bizim şeriatımızda caiz değil. Hazreti Yusuf'a verilen, Hazreti Yakub'a verilen şeriatta bunun caiz olduğuna dair bazı rivayetler gelmiştir. Fakat esas itibarıyla onu o şekilde anlayacağımıza, yani Hazreti Yakub'un şeriatında bunun caiz olduğunu düşüneceğimize, insana secde etmenin caiz olduğunu düşüneceğimize, aslında şöyle düşünmemiz daha doğru olmaz mı? Hazreti Yusuf için secde ettiler. Hazreti Yusuf'u verdiğinden dolayı, yani Allah'a secde ettiler. Böyle anlamak daha uygun değil midir? Madem ki bu şekilde bir mana mümkündür, neden Hazreti Yusuf'a secde ettiklerini kabul edelim ki? Hazreti Yusuf'a secde etmiş olacaklarına, Allah'a secde etmiş olsalar daha uygun olmaz mı? O şekilde mana vermek mümkünken neden öyle mana verelim? Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kendisine değil, Hazreti Yusuf'u verdiğinden dolayı Yusuf'un onlara verilmesinden ötürü Allah'a secde ettiler. Nimete şükür ettiler. Ama burada aynı zamanda Hazreti Yusuf'a hürmet manasında da, baş baş eğilmesi manasında da olabilir. Yoksa şu bizim bildiğimiz secde manasında olamaz. Bizim bildiğimiz secde başın yere konulmasıyla, ellerin ve başın yere konulmasıyla, dizin yere konulmasıyla gerçekleşiyor. Halbuki böyle bir secde ne bizim şeriatımızda caizdir ne de eski şeriatlerde caiz olmasını düşünebiliriz. Çünkü Allah Azze ve Celle'nin dini aynı dindir. Şeriatlar her ne kadar farklı olabiliyorsa da hakikatte bu şeriatla ilgili olmaktan ziyade dinle ilgili bir meseledir. Çünkü insanlar la ilahe illallah demekle daima mükelleftiler. Allah'tan başkalarına kulluk etmemekle daima mükelleftiler. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın ümmeti de böyle bir emirle mükellef idi. Salih Aleyhisselam'ın ümmeti de, Hazreti Yakub'un ümmeti de aynı şekilde mükellefti. Hiçbir peygamberin insanlara secde etmekle emrettiğini düşünemeyiz. Hiçbir peygamberin insanlara secde ettiğini düşünemeyiz. Peygamberler zaten bunları yıkmak üzere gönderilmişlerdir. Kullara kulluğu ortadan kaldırmak üzere gönderilmişlerdir. Dolayısıyla nasıl olur da böyle bir şey düşünebiliriz? Hazreti Muaz bin Cebel Şam'dan döndüğü zaman peygamberimizi gördüğünde peygamberimize secde etmiş idi. Sahabenin fakihi olan Muaz, en alimlerinden olan Muaz, Efendimiz'e secde edince dedi ki, Efendimiz ne yapıyorsun ya Muaz? Dedi ki, ya Resulallah, ben gördüm ki Şam'daki insanlar papazlarına ve alimlerine böyle secde ediyorlar. Ben de sana layık gördüğüm için sana secde ettim. Efendimiz onları halt etmişler dedi. Böyle bir şey caiz değildir dedi. Sadece Allah'a secde edeceksiniz buyurdu. Ben dedi, eğer Allah'tan başkasına secde edilmesini emretseydim, kadınların kocalarına secde etmesini emrederdim. Ama öyle bir şey de söylemiyorum çünkü insanlara secde caiz değil. Efendimiz bunu söylerken geçmiş ümmetlere caizdi ama bana caiz değil dememiş. Böyle bir şeyin caiz olmadığını mutlak bir ifadeyle söylemiştir. O halde demek ki böyle bir şey caiz görülemez. Sahabeden bazıları, mesela Selman-ı Farisi de aynı şekilde, kendi memleketinde gördüğünden dolayı alimlere veya büyüklere, meliklere secde edildiğini öğrendiğinden dolayı peygamberimize böyle bir secde yapmaya kalkıştığında peygamberimiz ona da müsaade etmemiş idi. Geçmiş milletlerin, ümmetlerin şeriatında caizdi ama bende caiz değil dememişti. Onun içindir ki ayeti öyle anlamak daha uygundur. Hepsi beraber secdeye kapandılar ona, yani Allah'a, yani Yusuf'tan dolayı Allah'a secde ettiler. Yusuf'u onlara verdiğinden dolayı, böyle bir nimete ulaştırdığından dolayı Allah'a secde ettiler. Nasıl ki melekler de aslında Adem'e mi secde ettiler, yoksa hürmet manasında bir eğilme miydi bu? Yoksa Hazreti Adem'e değil de aslında yine Allah'a secde ettiler ama Adem'den dolayı, insan denen varlığı yaratmasından dolayı mı Allah'a secde etmişlerdi? Ve iskunna lil melaiketi iscudu li Adem. Buradaki lamın manası üzerinde de durulmuştur. Meleklere, Adem'e secde edin dedik. Ve onlar secde ettiler. Adem'e secde edin, yani Adem'in bedenine mi? Adem'in şahsına mı? Yoksa Adem'e verilen ilimden dolayı Allah'a mı? Böyle bir varlık yarattığından dolayı eşref-i mahlukat olacak, meleklerin bile bilmediğini bilecek. Ve Allah'ın ruhundan üflemiş olduğu o varlığı, onu yarattığından dolayı mı acaba? İki mana üzerinde de durulmuştur. Meleklerin de aslında Hazreti Adem'e secde etmesi ya Allah'a secde etmesi idi. O şekilde anlamak lazım. Yahut da onlar Adem'e hürmet etmeleri manasında anlamak lazım. Belki sadece bir hürmet manasında anlaşılabilir. İşte burada da Hazreti Yakup ve hanımı, Hazreti Yusuf'un annesi ve bir de diğer kardeşleri, Yusuf'un kardeşleri 11 kardeşi ona secde ettiler ve harru lehu succede. 11 kardeşi, anası ve babası kendisine secde ettiler. Ve kâle ya ebeti hâze te'vînu rü'yâye min qabl. İşte o zaman Yusuf dedi ki ey babacığım, işte bu benim daha evvel gördüğüm rüyanın te'vilidir. İşte dedi bu işin sonucu budur. Te'vil işin sonucu için kullanılır. Bir şeyi yorumlamak manasında çelişkili olan, zıt gibi görünen iki şeyi birleştirmek, onların çelişkili olmadığını ortaya koymak manasındadır. Ve aynı zamanda bir şeyin sonucunu ortaya koymak, sonucun ortaya çıkması manasında da anlaşılır. O zaman şöyle söylüyordu yani Yusuf Aleyhisselam. Ey babacığım, o zaman ben o rüyayı görmüştüm. رَأَيْتُ اَحَدَ اَشَرَ كَوْكَبَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِسَاجِدِينَ demiştim ben sana zamanında. Çocukken hatırlıyor musun? 11 gezegenle, güneşle, ayın bana secde ettiğini görmüştüm rüyamda. O zaman sen de bana bu rüyayı kimseye anlatma, kardeşlerine anlatma evladım demiştin. Aslında sen o zaman anlamıştın. Fakat işte gerçekleşti ey babam. Şimdi ortaya çıktı, tam olarak ortaya çıktı. Sen o zaman yalnızca tabir etmiştin. Şimdi ise tevili gerçekleşti. Tabirin de ötesinde tevil gerçekleşti şu anda. Artık kesin olarak ortaya çıktı hakikat. Demek ki sadıka rüyaların tabiri yapılır ama acaba tabir tam olarak yapılabilmiş midir? Acaba bütün tafsilatıyla tabir edilebilmiş midir? İşte o aslında zamanla ortaya çıkar. Rüya tam gerçekleştiği zaman, işte o zaman rüyayı görenler daha güzel anlarlar. Demek rüyamın hakiki manası buymuş derler. Evet, geçmişte yapılan tabirin de önemi vardır. Ama rüya tam gerçekleştiği zaman, işte o zaman bütün tafsilatıyla insanoğlu anlayabilmektedir. İşte ondan dolayı Hazreti Yusuf Aleyhisselam öyle dedi. Ey babacığım dedi, işte benim rüyamın manası bu. Demek ki 11 gezegen 11 kardeşimmiş yani. Güneş ve ay da senle annemmişsin yani. 11 gezegen 11 kardeşim ve senle annem bana hürmetle eğilecekmişsiniz demek ki. Demek ki benim rüyamın tabiri ve tevili buymuş babacığım dedi. Bundan şunu da anlıyoruz. Demek ki bir insanın makamı olduğu zaman, maddi bir makam sahibi olduğunda, hem manevi makam sahibi olduğunda, hem de maddi makam sahibi olduğunda akrabalarının onu dikkate alması icap eder. Demek ki akrabalar onu dikkate almayacak olurlarsa yanlış yapmış olurlar. Sen bizim çocuğumuzsun diyecek olurlar da, ya da sen bizim küçüğümüzsün derlerse, hürmetsizlik yapacak olurlarsa demek ki hadlerini aşmış olurlar. İşte burada koskoca peygamber, aynı zamanda babası oluyor Hazreti Yakup ve annesiyle beraber oğluna hürmetle eğiliyorlar. Başlarıyla eğildiler. Bugün böyle bir eğilme mesela askerlikte de yapılıyor. Askerde mesela komutana selam verilirken başla eğiliyor. Bazı milletler hala bunu devam ettirirler. Japonlar gibi, Çinliler gibi milletler mesela hala bu adeti devam ettirmektedirler. Bizim ümmetimizde ise buna benzer bir saygıyla eğilmeden ziyade belki büyüklerin eline eğilmek şeklinde, onların elini öpmek için eğilme şeklinde bu cereyan etmiştir. Yahut da onlara selam verme şeklinde küçük evvela büyüğüne selam vermeli. Küçüğün büyüğüne selam vermesi onun büyüklüğünü kabul etmek demektir aynı zamanda. Askerin komutanına öncelikle onun selam vermesi gibi. Öncelikle küçük büyüğüne selam verir. İşte bu da ona olan hürmetin ifadesidir. İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a böylece hürmetle eğildiler önünde. Onları kendi tahtına çıkarmış idi aslında. Anasını ve babasını kendi tahtına çıkarmıştı. O kadar onlara hürmet ediyordu. Ve onlar da ona hürmet ediyorlardı. Kendi ellerinde büyümüş olan, kendilerinin parçası olan o çocuklarına hürmetle eğiliyorlardı. Çünkü Allah Azze ve Celle ona bir değer vermişti, makam vermişti. Ondan dolayı Allah'ın değer verdiğine onlar da değer veriyorlardı. Allah'ın değer verdiğine değer vermeyenler Allah'a saygısızlık yapmış olurlar. İşte bu şekilde onun önünde eğildiler. Ve Hazreti Yusuf da rüyanın işte gerçek tabirinin ve tevilinin bu olduğunu söyledi. قَدْ جَعَلَهَا رَبِّ حَقَّ Rabbim dedi o rüyayı benim için hak kıldı. Doğru kıldı ve gerçekleştirdi. وَقَدْ اَحْسَنَ بِي اِذْ اَخْرَجَنِ مِنَ السِّجِنِ Ve Rabbim ben o hapishaneden çıkardığı zaman bana ne güzel muamele etti. Bana kendi katından bir lütufta bulundu. وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدِوْ مِنْ بَعْدِ اَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِ وَبَيْنِ اِخْوَتِي Kardeşlerimle benim aramı şeytan bozduktan sonra sizi ta uzaklardan getiren ve beni hapisten çıkaran Rabbim benim bana ne kadar güzel bir lütufta bulundu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam kendisini övmüyordu. Onların başına kalkmıyordu. Kendisini değil Rabbini övüyordu. Rabbine hamd ediyordu ve diyordu ki Rabbim bana bunları nasip etti. Rabbim beni hapishaneden kurtardı. Rabbim bana sizleri tekrar nasip etti. Uzaklardan sizleri tekrar aldı getirdi. Ta Filistin topraklarından, Kenan'dan, Mısır topraklarına kadar sizleri aldı getirdi. O çölleri geçtiniz, düz alanları geçtiniz. Bedev kelimesinin bir manası da bu. Düz alanlar demek, çöllerde yaşayan insanlar için de bedevi kelimesi kullanılır. Hadari'nin zıddıdır, muasırın zıddıdır. Yani medenilerin zıddı bedevilerdir. Sizi ta uzaklardan, o çöllerden bana getiren Rabbim benim için bana ne kadar lütufkar davranmıştır diyordu Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Onların uzaklardan getirildiğini anlatıyordu bu şekilde. Aynı zamanda Beda diye bir yer vardı, o taraflardan geldi, onların geldiğini anlatmak istemiş de olabilir. Yani düz çöllerden geldiniz, sizi bana Rabbim getirdi demek istemiş de olabilir. O Beda denilen yerden geldiniz demek istemiş de olabilir. O zaman Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın çölde yaşayan bir bedevi olmadığı da anlaşılmış olur. Demek ki o bir bedevi değil, bir medeni idi. Hazreti Yakup Aleyhisselam bir medeni idi. Şehirde yaşıyor idi. Çölde yaşayan bir bedevi değildi. O taraflarda Beda adında bir yer vardı da o yüzden böyle söylüyor olabilir Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Sizi ta oralardan bana getiren Rabbim, kardeşlerimle aramı şeytan bozduktan sonra derken de demek istiyordu ki şeytan bozdu yani. Şeytan yarınlarda Allah'ın bana böyle bir mülk vereceğini bildiğinden dolayı benim önümü kesebilmek için kardeşlerimin kalbini bozdu. Aramızı bozdu. Kardeşlerini suçlayıcı ifade kullanmamaya dikkat ediyordu Yusuf Aleyhisselam. Onların kalbi kırılmasın diye öyle ifade kullanıyordu. Kardeşlerim beni kuyuya attıktan sonra, bana zulmettikten sonra gibi ifadeler kullanmıyordu. Beni hapisten Allah kurtardıktan sonra derken o konulara temas etmek istemediğini gösteriyordu. Kardeşlerine karşı ne kadar Ali Cenab davranıyordu Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Ne kadar büyüktü ve o büyüklüğüne göre konuşuyordu. Kardeşlerinin kalbi kırılmasın diye. Çünkü zaten onlar mahcup durumdaydılar. Mahcup olan kardeşlerini daha çok mahcup etmemek için öyle söylüyordu. Beni bunlar kuyuya attıktan sonra deseydi diyebilirdi. Demiyordu ama. Şeytanı suçluyordu. Onları suçlamamak için elinden geleni yapıyordu. Şeytan diyordu bunlara bu işi yaptırdı. Şeytan aramızı bozdu hatta diyordu. Şeytan yaptırdı bile demiyordu. Şeytan aramızı bozdu derken sanki kendisinin de bu işte bir azıcık da olsa bir suçu varmış gibi öyle bir ifade kullanıyordu. Şeytan bunlarla aramızı bozdu. Kardeşlerim aramı bozdu. Ey babacığım derken yani adeta onlar için mağfiret dile Allah'tan. Onlar için af dile. Çünkü şeytan onları kandırdı gerçekten. Yoksa onlar bunu yapmazlardı derken kardeşlerine olan merhametini ve büyüklüğünü bir kez daha gösteriyordu. İnne Rabbi latifun lima yeşâ. Benim Rabbim diyordu istediği kimseler için latiftir. İnce ince hesaplar yapar. Lütufkardır. Vereceği nimetini verirken ince ince hesaplarla verir. Hoş bir şekilde verir. İnnehu huvel alimul hakim. Benim Rabbim alimdir, hakimdir. Her şeyi bilendir ve hikmetle muamele edendir. Her ne yapıyorsa mutlaka bir hikmete binaen yapmaktadır. Bazı rivayetlere göre Hazreti Yusuf Aleyhisselam babasını devletin hazinelerini gezdiriyordu. Altınları, gümüşleri, şunları bunları gösterdi. Devletin hazinesini gösterdi ona. Kendisi lüks bir hayat yaşamıyordu ama devletin hazinesinde bunlar vardı tabii ki. Devlet olur da bunlar olmaz mı? Ve onu gezdirirken her tarafı gezdirdiği zaman babası bir şey demedi. Altınları gördü, gümüşleri, elmasları gördü bir şey demedi. Fakat sonra kırtas denilen bölüme gelince yani yaprakların, derilerin üzerine yazı yazılabilmesi mümkün olan şimdiki ifadeyle yani kağıt bölümüne gelince ya da matbaa diyelim. Matbaa bölümüne gelince devletin o kısmına gelince o zaman Hazreti Yakup dayanamadı. Dedi ki evladım madem ki böyle yazı yazabilecek bir şeyler de varmış madem neden bana mektup yazmadın bugüne kadar? Hazreti Yusuf Aleyhisselam der ki babacığım bana kızma. Hazreti Cebrail bana böyle emretti. Peki dedi Yakup Aleyhisselam neden? Sebebi nedir? Allah Azze ve Celle Cebrail'e neden böyle bir emirde bulunmuştur? Hazreti Yusuf der ki Cebrail diyor ki Cebrail dedi ki bana baban Yakup o zaman Yusuf'u kurdun yemesinden korkmuştu. Oğulları onu götürelim bizle beraber oynasın zıplasın dediklerinde baban Yakup demişti ki Yusuf'u kurdun yemesinden korkuyorum. İşte ondan dolayı Yusuf'un kurdun yemesinden korkuyorum diyeceğin Allah'tan korkuyorum. Allah'tan onun başına bir şey gelebilir yahut da başka bir şey söyleyebilirdi. Kurttan değil de Allah'tan korktuğunu daha çok söylemeliydi. Böyle ifade etmeliydi. İşte ondan dolayı madem ki böyle bir hata etti daha şu anda ona haber vermenin vakti değil demişti bana Cebrail. Bir rivayet bu şekilde Hazreti Yusuf'un böyle söylediğini ifade eder. Her ne kadar sahih haberlerde gelmemişse de her neyse sonuçta Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın bu kadar uzun süre beklemesinin tabii ki bir sebebi olmalı. Bundan bu rivayetten çok daha önemlisi Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın bu kadar bekletilmiş olması aslında Hazreti Yusuf'a verilen görevin bitmemiş olmasından kaynaklanıyordu. Yusuf'a bir görev verilmişti ve o görevin yerine getirilebilmesi için ailesinin özellikle ana babasının sabretmesi lazımdı. Demek ki bir dava adamının belli bir yere gelebilmesi için gerek ilimde ilerleyebilmesi için gerekse başka bir şekilde davasına hizmet edebileceği bir alanda ilerleyebilmesi için ana babasının yıllarca ondan uzak kalmayı göze alması lazım. Demek ki kardeşlerimizin yıllarca uzak kalmasını göze alabilmemiz lazım. Demek ki davanın hatırına, demek İslam'ın hakimiyeti hatırına, demek İslam'ın dünyanın her tarafına yayılması hatırına birbirimizden ayrılmayı da göze alabilmeliyiz. Birimiz dünyanın bir köşesine hizmet ederken diğerisi başka bir köşesine hizmet edecek. Gönülleri aynı olacak, aynı dava uğrunda kalpleri atacak, daima aynı dava uğrunda çalışacaklar ve haberleşecekler. Belki bazen haberleşemeyecekler bile. Belki bazıları mahpushanelere girecekler Allah yolunda. Belki haberleşemeyecekler bile. Fakat davalarının hatırına buna katlanacaklar. Nasıl Hazreti Yakub'u Allah Azze ve Celle 30 seneye yakın beklettiyse Yusuf'u daha evvel de verebilirdi ona. Demek ki Allah böyle takdir etti. Demek ki bir görevin hatırına böyle şeylere katlanmak lazımmış. Allah Azze ve Celle bunu öğretmek istedi. O halde bugün de dava adamlarının bu noktaları iyi kavraması lazım. Rabbi kad eteyteni minel mülk ve allemteni min te'vilil ehadis İşte o zaman Hazreti Yusuf Aleyhisselam kendini övmedi de Allah'ı övdü. Dedi ki ey Rabbim sen bana bir mülk verdin, bana güç kuvvet verdin, beni melik yaptın ve bana hadiselerin tevilini de öğrettin. Hangi olay nasıl yorumlanmalı bana yorum yapmayı öğrettin. Sadece rüyaların yorumu değil burada kastedilen. Evet Hazreti Yusuf Aleyhisselam rüya tabirinde imamdır. Onun kadar güzel rüya tabir edebilen yoktur. Evet burada kastettiği şey hem odur hem de onun dışında da olayları yorumlayabilme kudretidir. Ayetleri anlayabilme kudreti, kainattaki ayetleri, Allah Azze ve Celle'nin kendine gönderdiği kavli ayetleri, kevni ayetleri anlayabilme kudreti yahut da olayları değerlendirebilme kudretin. Mesela memleketinde bir olay mı oluyor? O olayın perde arkasında neler var onu anlayabilme kudreti. Mesela Amerika diyelim ki bir yerlere mi saldırıyor? Onun arkasında neler var, planı nedir onu anlayabilme kudreti. Mesela bir insan, hikmet sahibi olan bir insan, hikmetli bir hareket mi ortaya koyuyor? O hikmeti görebilme kudreti, olayları yorumlayabilme kudreti, doğru bir şekilde yorumlayabilme kudreti. İşte Rabbim bana bunu öğretti diyordu Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Ben biliyorum demiyordu. Ben biliyorum demiyordu. Rabbim bana bunları öğretti diyordu. Daima kaynak olarak Allah Azze ve Celle'yi gösteriyordu. İşte peygamberler böyledirler. Halbuki başkalarına gelince bir şey elde ettikleri zaman ben derler. Ben kazandım, ben yaptım, ben ettim derler. Ben öğrendim derler. Allah'ı öveceklerine kendilerini överler. Çocukların başarılıysa mesela, talebesi başarılı bir talebe olduysa mesela, ileride diyelim ki talebesi bir alim olduysa mesela, işte benim talebem der, ben yaptım, ben ettim, ben öğrettim der. Halbuki Allah Azze ve Celle öğretti demeliydi. Allah'ı övmeliydi kendini değil. Allah'ı övmeliydi ana babasını değil. Allah'ı övmeliydi falanları filanları değil. İşte bu kıssadan bunu da öğreniyoruz. Bu kadar kendisine zulmetmiş olan kardeşlerini bağışladığı gibi, onları hapse attırmadığı gibi, onlara güzel muamelede bulunduğu gibi, kendisine verilmiş olan bu mülkün kıymetini de biliyor ve bunun Allah'tan kendisine verilmiş bir mülk olduğunu anlıyordu. Yeryüzünde o mülk kudret eline geçtiği zaman bir firavun kesilmemişti Hazreti Yusuf. O daima kul olduğunu farkında olmuştu. Ama niceler vardır ki güç ve kuvvet eline geçtiği zaman yeryüzünde bir firavun olduğunu görürsünüz. Artık bundan sonra benim dediğim olacak dediğini görürsünüz. Nice insanlar güç ve kuvvet peşindedirler. Neden? Mal mülk peşindedirler. Neden? Makam peşindedirler. Bütün bunların sebebi yeryüzünde benim dediğim olsun diye bunu isterler. Halbuki peygamberler o makama geldikleri zaman bile kendi dediklerini gerçekleştirmezler. Allah'ın dediğini gerçekleştirirler. Madem ki yeryüzü Allah'ındır, Allah'ın dediği olacak derler. Yeryüzünde kulluklarını hiçbir zaman unutmazlar. Bütün dünya onların eline verilmiş olsa bile, bütün insanların üzerinde bir güç ve otorite sahibi olsalar bile, her zaman kendilerini aciz bir kul olarak görürler. İşte Allah'ın peygamberleri bugünün hükümdarlarına bu mesajı veriyorlar. Ve dedi ki işte ve allamtani min ta'vil ahadis fatir es-semawati vel ard ente veli fi'd-dunya vel-ahira. İşte dedi Rabbim bana öğretti, bana bu mülkü Rabbim verdi. Hem olayları yorumlayabilme gücünü, hikmetle bakabilme gücünü verdi. Hem de onun dışında da birçok şeyler öğretti. Çünkü o benim Rabbim göklerin ve yerin yaratanıdır. Ey Rabbim ente veli fi'd-dunya vel-ahira. Sen benim velimsin. Sen benim koruyucumsun ey Rabbim dünyada ve ahirette dedi. Tevaffani Müslüman ve alhikni bis salihin. Beni Müslüman olarak öldür ve beni salihler zümresine ilhak et ya Rabbi dedi. Hazreti Yusuf Aleyhisselam bu şekilde Rabbinden ölümü mü temenni ediyordu acaba? Aslında ölümü temenni etmek doğru bir şey değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir insana bir musibet geldiği zaman ölümü temenni etmesin. Ama eğer yine de bir şey söyleyecekse desin ki ya Rabbi bana yaşamam hayırlı olduğu müddetçe ömür ver. ölmem hayırlı olduğu zaman da benim canımı al desin. Bu şekilde Allah'tan hayırlı olanı istesin. Ölümü temenni etmek doğru değil. Maddi sebeplerden dolayı, bir takım musibetlerden dolayı ölümü temenni etmek doğru değil. Ama dini bir sebepten dolayı, mesela diyelim ki bir Müslümanın diğer Müslümanlarla ilgili bildiği önemli bilgiler var ise, o bilgileri düşmanın eline vermemek için o anda ölümü temenni etmiş olabilir. Ya Rabbi canımı al ki bu bilgileri bu düşmanlara, bu İslam düşmanlarına vermeyeyim. Müslümanlara hıyanet etmiş olmayayım ya Rabbi gibi buna benzer bir sebeple ölümü temenni edebilir. Yahut da zor ölümden kolay ölüme kaçabilir. Denizde mesela yanan bir geminin içerisinde olan insan denize atlayabilir. Geminin içinde kalsa yanarak ölecek. Denize atlasa da boğularak ölecek. Ama zor ölümden kolay ölüme kaçış yapabilir. Denize atlayabilir, boğulabilir. Bu bir intihar sayılmaz. Dini bir sebepten dolayı ölümü temenni etmek caiz olabilir. Mesela büyük bir fitne çıkacak ise o zaman ölümü temenni edebilir. Bazı rivayetlerde Hazreti Ali de mesela öyle temennide bulunmuştur. Ölümünden evvel Hazreti Ali radıyallahu anh ya Rabbi diyordu. Beni artık kendi katına al. Bu insanlardan ben de usandım. Onlar da benden usandılar ya Rabbi. Artık beni bu dünyadan al ya Rabbi diye Rabbine dua ediyordu. Ve sabah namazında da şehit ediliyordu Hazreti Ali radıyallahu anh. İnsanın buna benzer bir durumda, yeryüzünde fitnenin, fesadın çoğaldığı bir durumda, kendisinin hayatta kaldığı zaman büyük günahlar işleyeceğine inandığı bir zamanda, büyük günahlardan korunabilmek için Allah'tan ölümü temenni etmiş olabilir. Aksi halde ölümü temenni etmesi doğru olamaz. Maddi bir sebepten dolayı, malının mülkünü kaybettiğinden dolayı, sevdiklerini kaybettiğinden dolayı, makamını kaybettiğinden dolayı, üzüntüsünden dolayı ölümü temenni etmesi caiz olamaz. Nasıl ki Hazreti Yakup Aleyhisselam fesabrun cemil demişti. Çocuğunu kaybettiği zaman sabrı cemil istemişti Allah'tan. Ölümü istememişti. Şimdi Hazreti Yusuf Aleyhisselam burada diyor ki, ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür. Hakikatte bu ölümü temenniden ziyade dünyayı sevmediğini ifade eden bir cümledir. Ya Rabbi ben yani bu makamda olduğumdan dolayı dünyada kalmak istiyor değilim. Ey insanlar ben bu makamda isem daima bu koltuğa sarılmış değilim. Benim koltukta gözüm yok demek istiyordu. Ey bugünün devlet başkanları, ey bugünün yetkilileri size duyurulur bu. Hazreti Yusuf Aleyhisselam o yüksek, o yüce makamda iken öyle söylüyordu. Ya Rabbi benim bu dünyada gözüm yok. Ya Rabbi ben seni istiyorum. Ben salihlerle beraber olmak istiyorum. Ben toprağın altındaki babama kavuşmak istiyorum. Ben toprağın altındaki atama, İbrahimlere, İshaklara kavuşmak istiyorum. Ben Nuhlara, Ademlere kavuşmak istiyorum. Ben toprak altındaki Allah dostlarına kavuşmak istiyorum. Benim dünyanın makamında gözüm yok. Ben her ne kadar Mısır'ın meliki olsam da yine de benim için Mısır meliki olmanın bir kıymeti harbiyesi yok. Onun için ben sadece Müslümanların, salihlerin arasında olmak istiyorum. Ben makamda sürekli kalmak istemiyorum. Öyle bir derdim de yoktur demek istiyordu. Ey Rabbim beni Müslüman olarak öldür. Bu şekilde Hazreti Yusuf Aleyhisselam insanın ölümünün önemli olduğunu anlatmak istiyordu. Siz gençlik yıllarınızda yahut da ölmeden evvel nasıl bir hayat yaşadıysanız o her ne kadar mükafat, sevap ve ceza yönünden önemliyse de fakat ondan da önemlisi nasıl öldüğünüzdür. Nasıl yaşadığınız önemli ise ondan da önemlisi nasıl öldüğünüzdür. İşte onun için Hazreti Yusuf Aleyhisselam beni Müslüman olarak öldür ya Rabbi diyordu. Hazreti Yakup da oğullarına öyle vasiyette bulunuyordu. Oğullarım diyordu Müslüman olarak can verin. Müslümanlar olarak can verin diyordu ölüm döşeğindeyken Hazreti Yakup Aleyhisselam. İşte onun nasihatı, onun vasiyeti üzerine Hazreti Yusuf da böyle söyler. Ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür. Ve beni Müslümanlar zümresine, salihler zümresine kat ya Rabbi. Demek Hazreti Yusuf Aleyhisselam yalnız olmak istemiyordu. Demek cemaat halinde olmak istiyordu. Demek salihler zümresine, cemaatine dahil olmak istiyordu. Demek ki ferdi yaşamayı tercih etmiyordu. Hiçbir zaman Kur'an ferdi yaşamayı önermemiştir. Hiçbir ayet veya hadiste ferdiyetçilik tavsiye edilmemiştir. Her ne kadar bazı Müslümanlar bugün cemaat olmaya karşı iseler de onlar bu görüşlerinden vazgeçmelidirler. Hiçbir zaman Kur'an yalnızlığı tavsiye etmiyor. Hiçbir zaman Kur'an ferdiyetçiliği tavsiye etmiyor. Allah'ın bütün peygamberleri böyle konuşmuşlardır. Beni salihler zümresine kat ya Rabbi diye cemaat halinde olmak istemişler. Cemaat halinde yaşamak istemişler. Öldükten sonra da o salihler cemaati içerisinde olmak istemişlerdir. Dolayısıyla salihler zümresi içinde yer almaya çalışmalıdır bütün Müslümanlar. İşte Hazreti Yusuf Aleyhisselam bu şekilde söylüyor ve Allah'a böyle dua ediyordu. Bu aslında ölümü temenni etmek değil. Öleceği zaman Müslüman olarak ölmeyi temenni etmek idi. Aslında bu ölümü temenni etmek değil. Bu dünyaya kıymet vermediğini ifade etmek demekti. Benim için makamın önemi yok demek istiyordu. Ve işte bu şekilde Rabbine canını veriyordu. Ve Kur'an-ı Kerim kıssayı burada bitiriyor ve buyuruyor ki ذَٰلِكَ مِنْ اَنْبَٰي الْغَيْبِ نُوْهِهِ اِلَيْكَ Ey Resulüm, işte bu sana bizim vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Sen bunları daha evvel bilmezdin. Biz sana bunu vahyediyoruz. Sen daha evvel ne Yusuf'u bildirdin ne Yakub'u ne de bu olayların tafsilatını. Sen bunları bilmezdin. Sen onların yanında değildin. Onlar tuzaklar yaparlarken, onlar mekirler tezgahlarken, onlar Yusuf'a yapmayı düşündükleri planları yaparlarken sen onların yanında değildin. Biz sana bunları bildiriyoruz. Allah Azze ve Celle bu şekilde şu mesajı da vermiş oluyor. Ey Mekke'nin müşrikleri, sizin arkadaşınız olan bu Muhammed Allah'lık iddia etmedi. İlahlık iddia etmedi. Gaybı biliyorum demedi size. İşte bakın Kur'an size haber veriyor. Bunları Muhammed'in kendisi biliyor değil sallallahu teala aleyhi ve sellem. O bilmiyor bunları. İşte biz bildiriyoruz ona bütün bunları. Dolayısıyla neden ondan olmayacak şeyler istiyorsunuz ki? O size ben gaybı biliyorum mu dedi ki ondan gaybla ilgili şeyler istiyorsunuz? O size ben Mekke'yi genişletirim mi dedi ki ondan böyle şeyler istiyorsunuz? O size nehirler akıtabilirim mi dedi ki ondan nehirler istiyorsunuz? İşte bu haberleri dahi o bilmezdi. Biz ona öğrettik. Dolayısıyla ey Mekke'nin müşrikleri, bilesiniz ki o bir insandır. Ama Allah Azze ve Celle ona vahyetmektedir. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kıssası bu şekilde bitmiş oluyor. Bitirebilmek için biraz uzun anlatmak zorunda kaldım. Allah Azze ve Celle bu kıssadan anlamamız gerekenleri anlamayı nasip eylesin. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışan ve çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Allah'ım seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Seni sevindirecek amelleri sevmeyi nasip eyle. Yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı güzel eyle. Lillahi Teala el-Fatiha. Thank you.